Merhabalar, Fidra Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Matmazel Luna. Bugün Hikmet Hanım, Servet ve Süreyya ile birlikte yeniden Kızılcık Şerbeti'ni konuşacağız. Aslında daha önce Kızılcık Şerbeti'nin ilk bölümleri yayınlandığında bu dizi neden bu kadar tuttu, neden başarılı, neden ilgimizi çekti, neden izlemeye direndik ve sonunda kendimizi izlerken bulduk. Sevgili Rümeysa Kiger ile birlikte bunu konuşmuştuk. Şu anda Kızılcık Şerbeti neden bozdu, neden saçmaladı, nerede ipler koptu, kopuyor, bu karakterlere ne oldu, yeni karakterlerimiz Ertuğrul Beyler, Mihriler, neydi şu yeni kızın adı?
Görkem
ve Seçil, iki çift kişilikli hatun kişi kimdir? Bunları konuşacağız. Ben açıkçası heyecanlıyım çünkü böyle ikinci sezon ilk birkaç bölümünü izledikten sonradan beri, yani bugünü bekliyorum diyebilirim. Diziyi izlerken kendi adıma bir ümide tutunduğumu fark ettim ama son 2-3 bölümdür o umudum yerle bir oldu. Yani bir noktada toparlayacağını düşünüyordum gerçekten. Şimdi sırayla siz takip ediyor musunuz ikinci sezonu? Bu bölüme nasıl bir modda geldiniz? Onu sormak istiyorum. Servet'ten başlayabilirim.
Merhabalar. Ben en son şurada bırakmıştım. İlk 17 bölümü izlemiştik değil mi? Bu bir belgesel gibi başlıklı bölümümüzde ilk 17 bölümü konuşmuştuk. O zaman zaten birinci sezonu finalini de izlemiştim. İlk 17 bölümü de izlemiştim. Ondan sonra arasını izlemedim. Finali de izlemedim galiba. Finalin de son 15 dakikasını biliyordum. Ama finalde artık neler olduğunu biliyordum yani. Sonra ikinci sezonun birinci bölümünü izledim. Sonra bu Alev ve Abdullah Bey olayları patlak verdiğinde, o sırada Türkiye'deydim. Türkiye'deki herkes izlediği için ben de izlemiş bulundum. Yani izlemiş sayıldım. Bir de son bölümü izledim. Dünyanın en sıkıcı bölümüydü. Bu kadar sıkıcı bir Kızılcık Şerbeti bölümü izlediğime inanamıyorum. İnanıyorum ama inanamıyorum yani. Biraz böyle yas tutacağız galiba değil mi? Bu diziye ne oldu, neler oldu falan diye. Ama yani farklı şeyleri temsil eden karakterlerin sayısının artması konuşacak çok şey aslında doğuruyor diye düşünüyorum. Özellikle ben Hikmet Hanım'a geçmek istiyorum şu an. Çünkü en başta o kadar çok direndi ki Kızılcık Şerbeti izlemeye, o kadar çok direndik ki ikinci bölümümüzü biz ona rağmen yaptık. Tamam sen izleme, tamam biz konuşacağız, sen izleme falan diye konuşmuştuk. Sonra bir bakıyorum böyle haftalardır, aylardır sürekli Kızılcık Şerbeti izliyor. Sana ne oldu?
Ya açıkçası sizin bölümlerinizi dinledim ve Fidro beni influence etti arkadaşlar.
Kendi içimizde de spillover'lar var. Çok iyi.
Yani ben hiç izlemek istemiyordum. O zamanlar da çok hatırlamıyorum. Yani bazen böyle bir şeylere çok yükselip tepkili olabiliyorum. Sonra geçiyor. Hani unutuyorum neydi falan. Hani öyle. Çok hatırlamıyorum ama yani hani işte din mevzusu, din konusu üzerinden popi yapmaya çalışıyorlar falan gibi böyle bir tepkim vardı herhalde. Sonra Rümeysa Kaygır'la olan bölümü dinlediğimde lohusaydım, bebek emziriyordum ve böyle şey, aa ne kadar ilginç şeyler, bir hani konuşmalara sebebiyet veren bir diziymiş falan oldum ve izlemeye başladım. Böyle uzun geceler boyunca bebeğimle telefonda kulaklıkla onu izledim falan. Sonra bir yerden sonra her Türk dizisi gibi ilgimi kaybettim. Daha o Nur Sema'lar, Umutlar o bölümlere gelmeden ben ilgimi kaybettim diziye. Sonra siz Türkiye'de Nur Sema Umut olayları olunca şöyle bir bakayım neymiş gibi. Yani bakmadım bile, sadece onun hakkında dönen muhabbetleri takip ettim. İkinci bölümünüzü dinledim. Sonra benim ilgimi celbeden şey, beni bu diziye geri çeken şey Abdullah'la Alev'in aşkı oldu. Yani
hayır, hani şaka yapıyorsun. Nasıl hayır. Nasıl?
Yani şöyle bir şey, nasıl yani böyle bir şey nasıl mümkün olabilir diye bir merak celbetmesi. Zaten bence bundan sonra da dizinin insanlara hani o şok etkisiyle tutmaya çalışıyor izleyicisini. Bundan sonra verilen tüm senarist kararları da bununla alakalı. Yok artık bu kadar da. Yok artık falan gibi böyle tepkiler üzerinden. İşte örnekler Metehan'ın yeni ilişkisi. Ondan sonra kızın adı neydi? Görkem. Görkem'in önce Ömer'le olması, şimdi galiba şeyle Fatih'le baş göz edecekler Görkem'i falan böyle. Hani bilmiyorum, çok ciddiye alamayacağım bir dizi kıvamına geldi. Ve dün izlerken şey dedim, yani ben şu an bunu izliyorum ama neden izliyorum? Sebeplerim kalmadı pek. Sadece işte hani bakalım yine ne bir kim ne halt yiyecek, ne gibi hani dysfunctional bir ilişkiye şahit olacağız falan gibi böyle. Ve hani başta çok söyleyecek şeyleri varmış gibi başlayan, iddiası olan bir dizinin sonunda böyle kim kime dümdümaya dönüşmesi birazcık tabii ki hayal kırıklığı yarattı bende. Evet, şimdi giriş olarak söyleyeceklerim bu kadar.
Ya biraz söylediklerine katılıyorum gerçekten. Ben hani bu diziyi böyle sürekli bölümleri full izleyerek devam etmedim. Ama az çok hani nerin nereye gitti, hangi karakterin şu anda ne yaptığına dair bir fikrim vardı. Hani böyle ara sıra böyle göz gezdirerek bakarak ya da başka bölümler mesela YouTube'da falan konuşanlar ya da başka podcastlerde falan da duyduğum şeyler olmuştu. Ben açıkçası bunun bir Brezilya dizisine dönüşmüş olduğunu düşünüyorum. Bence en iyi tabir şu an o bu diziyi tanımlamak için.
Maria Mercedes değil mi şu an?
Evet, yani böyle muhafazakarların falan da böyle yerleştirilip işte çocuk yaşta olan erkeklerin daha yaşlı kadınlarla tam tersinin olduğu falan böyle bütün
evlilik dışı ilişkiler, evet. Yani tek gecelik aşklar falan çok çok haklısın yani.
Yani bizim topluma uydurulmuş bir Brezilya dizisi hakikaten şu anda. O yüzden hani söylediğin şeye katılıyorum yani artık şu anda olan bütün twistler ya da şeyler böyle rating amaçlı işte hani Metehan'ı şu kadınla işte birlikte yapalım, ondan sonra şu kızı şöyle yazalım falan gibi hani kullanılıyor bazı şeyler gibi hissediyorum sadece izleyicinin ilgisini çekmek için. O yüzden zaten hiçbir zaman böyle özellikle hani ta başta da oluyordu işte domuzlu duvar kağıdı falan işte alkollü kolonya bilmem bunlar fıttırma şeyleri getirdiği için bana hiçbir zaman böyle ilgi duymuyordum aslında Kızılcık Şerbeti'ne. Ama hani gene de az çok bakıyordum. Yani hani şu an o yüzden gittiği yolu ben de şey yapmamakla birlikte hani çok da iyi bir çıkışı olacak mı emin değilim açıkçası. Evlenenler boşanıyor, bir daha evleniyor, bir daha boşanıyor. Neyse çok konuşacak şey var yani.
Ama arkadaşlar biraz haksızlık etmiyor muyuz? Yani mesela Bir Başkadır'ı gidiyor kafam. Bu arada Berkun Oya'nın yeni dizisi geliyor. Şu an çok heyecanlıyım. Birkaç hafta içinde yayınlanacak galiba. Fragmanına bayıldım. Çok merak ediyorum. Yani içeriği hakkında hiçbir fikrim yok ama fragmanı...
İsmini size... paylaşsana bizimle.
Çok güzel bir soru.
Hiçbir fikrim yok.
Kuvvetli bir alkış.
Kuvvetli bir alkış.
Şimdi bana kuvvetli bir alkış.
Yapımın adı mı kuvvetli bir alkış?
Evet.
Ben de hemen alkışı kaptım diye mutlu olmuşum.
Ben ne diyecektim? Diyecektim ki
haksızlık
Kızılcık,
ediyoruz dedim.
Evet, şimdi Kızılcık Şerbeti Bir Başkadır formatında Bir Başkadır'ın imkanlarına sahip olan bir dizi olsa. Bunu hem kaynak açısından söylüyorum. Gerçi Bir Başkadır'ın kaynağı ne? Adam kendi çekip yayınlamış değil mi? Ama şey olarak yetenekte bir kaynak.
Entelektüel yani. Kaynaklar.
Ama yani neticede şunu demeye çalışıyorum. HBO dizilerinde, Netflix'e koyulan dizide hani böyle bir 9 bölüm yapıp bırakma lüksü olsaydı bu dizinin çok güzel bir dizi olabilirdi.
Bu lüksle ya da... alakalı bir şey değil, hiç katılmıyorum yani. Öyle yapımcılar öyle bir şey de tercih edebilirlerdi. Genele hitap eden bir dizi yapmayı tercih etmişler. Bunu da gayet güzel iyileştirebiliriz bence.
Evet ama şimdi genele yapılan dizi, bir de Türkiye'deki dizi sektörünün ne kadar zor şartlar altında yapıldığını biliyoruz. Yani haftada 2-3 saat bölüm yayınlıyorlar. Hani böyle bir şeyden sürdürülebilir kalite beklememiz. Yargıda da aynı şey yapmıştık. Mesela Yargı hala yayınlanıyormuş. Yayınlandığından bile haberim yok. Yani o kadar bırakmışız hani.
Ama bu kadar kötü değil Yargı. Şimdi ben de onun hakkını yedirtmem. Yargıda her sezon işlediği farklı konular var. Ve şey bu kadar, seviye bu kadar düşmüyor. İlişkiler açısından da düşmüyor yani. Ama ben size şey, yani sen bitir de bir öneriyle geleceğim. Yargının hakkını yedirtmek istemedim yani.
Bu yani. Ben şey gibi düşünüyorum yani. Bu Kızılcık Şerbeti bir şeyler anlatmak isteyen bir diziydi. Bir şeyler anlattı. Şimdi de başka bir şey yapıyor. Ekranda görmediğimiz garip tipler. Hepimizin garipsediği tipler ayrı bence. Hani toplum olarak bu diziyi izliyoruz. Hepimiz aynı kişileri mi garipsiyoruz sizce? Bu bir soru olabilir.
Dizi karakterleri açısından mı diyorsun?
Dizi karakterleri açısından söylüyorum yani. Mesela...
Bence sorun... Garipsemediğin kişinin olmaması bence. Yani
çok güzel description. Çok iyi.
Var mı yani normal, ya şu da normal ve anlaşılabilir kararlar veren aklı selim şu bir insan dediğin.
Anneanneleri öyle mi mesela?
Ama bence farklı derecelerde garipsiyoruz. Yani Görkem Seçil muhabbetinde yani o öyle bir karakterin dizide varlığı çok farklı insanları farklı derecelerde rahatsız ediyor bence.
Ama yine de herkes kendinin bir karikatürüne dönüştü. Bence Hikmet Hanım'ın kastettiği biraz da öyle bir şey. Yani niye böyle bir karakter var değil. Mesela Görkem üzerinden madem giriştik. Var böyle insanlar. Mesela benim lisede ailesinin yanında başörtülü olup da okula gelirken... Yani bizim hiç başörtülü olduğunu bilmediğimiz bir arkadaşımız var. Bir yıl sonra falan, iki yıl sonra falan öğrendim. Ondan sonra ve şey istemeden örtülmüş. Ve böyle bir arkadaşım vardı. Sonra... Kendi isteğiyle yıllar sonra tekrardan şey yaptı, başörtülü bir kadın oldu. Ama şey diyebiliriz belki, işte ailesini üzmek istemiyormuş. Hani motivasyonlarını sorguluyorum o kızın. Ailesiyle iş bağlantısını kesmiyor. Onun üstünden kariyer yapmaya çalışıyor. Sonra da yeteri kadar appreciate edilmediği için üzülüyor falan filan. Böyle bir garip bir ilişkisi var yani babayla, abiyle. Baş kaldırmadan arkadan iş çıkararak, iş çevirerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Onun da sebebini annesinin hastalığına bağladılar. Sonradan bence bu sebebi düşünmüşler gibi görünüyor. Dizinin başında böyle bir sebep yoktu yani. Ama bir yandan da Görkem aşırı özgüvenli. Yani tamamen olması gerektiği gibi bir iş kadını. Tamamen kendi cinselliğini, kendi özgür iradesini, yediğini, içtiğini, her şeyini bilen, kendini bilen bir kadın anlatısı da var. Ama mesela bu tarz yalan söylemek zorunda hisseden ya da kalan kadınların profiline belki de çok uymadığı için ve biz bu kadar elit bir çevrede her türlü varlığını sürdüren, hem muhafazakar şey tesettürlü abiyesini giyip çıkan aile iş bir şeyine, kokteyline giden, hem akşam içmeye giden ama bir şekilde nasılsa alkol kokmayıp her akşam eve gelip o evde anne babasının evinde uyuyabilen, gece 3'te 2'de yani insanlarla birlikte olduktan sonra evine gidebilen, hesap vermek zorunda kalmayan falan. Şimdi bu biraz şey, ucube bir anlatı yani. Çünkü bir taraf seçmesi gerekiyordu dizinin Görkem'i anlatırken. Baskı gören, psikolojik olarak sıkışmış bir kadını izliyoruz? Yine çok güçlü olabilir, yine çok başarılı olabilir. Yoksa böyle yani işte annem şey, onların yanında üzmemek için örtülüyorum. Normalde açığım, biliyorlar falan gibi bir kadını izliyoruz? Yani bu biraz karışık bir durum. Şey yapmaya çalışmışlar bence. Hani biz bu başörtüsünü istemeden örten kadın olayını çok da insanların bam teline basmadan anlatalım. Bu kadın aynı zamanda çok da istediğini yapan bir kadın olsun ve hatta sonra bunu pembenin başına bela edelim. Al istediğin gibi gelin, baksana ne haltlar çevirecek diyecekler bence yani. Ama işte bu ellerinde patlıyor. Ve böyle bir sürü olay var. Benim de size sormak istediğim soru şuydu. Şimdi benim alternatif evrende çektiğim kızılcık şerbetleri var, tamam mı? Yani karakterlerin kendilerinden biraz daha farklı olduğu, farklı tercihler yaptığı. Bazıları storyline'la uyuşuyor yani şu an anlatılanla. Sizin böyle mesela yani şu karakteri de şöyle yazsalardı o zaman değerdi falan dediğiniz bir nokta var mı, bunu merak ediyorum.
Nursema.
Yani şu içimde bir şeyler yandı, evet. Yani öyle söyleyeyim.
Neden Nursema?
Yani Nursema'nın ilk sezondan sonraki o akıllanışı, ailesinin gerçek yüzünü görmesi ve hani onlarla ilişkisini devam ettirmek iyi arzu eden ve ilişkisini belli bir süreç bir şekilde devam ettiren ama araya mesafe koyan, kritik bakmaya devam eden ve kendi hayatının da dizginlerini eline alan birisi olmasını beklerdim ben. Ama izlediğimiz Nursema çok böyle dünyadan haberi yok. Aşktan gözü dönmüş, kocasına sorması gereken soruların hiçbirini sormayan, salak saf bir şey oldu yani hani. Yani o 17 yaşındaki bir kızın dünya hani gelmiş geçirmişliğine falan sahip 28-30 yaşında bir kız olması beni çok rahatsız ediyor açıkçası.
Bir de sanırım bu şeyde hikayenin başında mesela biraz da kontrastı çizen şey de o bildiğimiz bilgiler aslında Nursema ile ilgili. Yani mesela Amerika'ya gitmiş, okumuş, farklı yaşamlarda kendi ayakları üzerinde durmayı başarabileceğini düşünebileceğimiz bir karakterken belki de yani bunu ben bazı arkadaşlardan da duydum çok, yani çok büyük bir kontrast var. Yani hani aslında beklediğimizle olan Nursema arasında büyük bir farklılık var diye.
Yani mesela Umut'tan bu şeye katılmasına hiç şaşırmadım. Yani Umut'un o kara para aklama şeyinin içerisine çekilmesi tam bir Türk erkeği, kısaca köşeyi dönmek isteyen, böyle her şeyi kendine layık gören, çalışmadan karşılığını alabileceğini ve hani hayatta her şeyin böyle talih kuşuyla döndüğünü falan zanneden bir Türk erkeği. Ondan hani hiç şaşırmadım ama Nursema'nın özellikle zengin bir aileden gelen birisinin hani financial literacy'sinin biraz daha yüksek olması gerektiğini düşünüyorum yani. Hani ailelerin çocuklarına...
Ya bunu konuştuk ama yani gerçekten Nursema gibi finansal okuryazarlığı elinden alınmış ve bilmemesi sağlanmış yani bilerek öğretilmemiş.
Ama şimdi bir yandan çok var. Nursema var, bir yandan bak. Görkem var. Görkem yani madem Nursema ile Görkem benzer sosyoekonomik yani benzer kültürel yapıdan çıkıyorlar.
Tamam hani, zaten her insan bir değil yani öyle aileler var demeye çalışıyorum. Hatta biz de Luna ile konuşurken önceki bölümde bunlardan bahsetmiştik. Fidro kahvesinde birkaç tane mesaj geldi. Yani ben Nursema'yım diye kendini anlatan kadınlar. Ama yani o hikayenin buraya bağlanması ya çok farklı şeyler olabilirdi. Çünkü ben gerçekten merak ediyordum. Hani seküler bir aileden gelmiş bir erkekle evlenen dindar kadın hikayesi ya. Orada neler olacak merak ediyordum ama sınıf farkı hikayesine bağlandı sanki.
Ya bir de ben demek istediğim şey Nursema'lar yok değil. Daha ilginç bir hikaye izlemek isterdim Nursema konusunda ve onun bu financial literacy'ye sahip olmaması ve saf olması ve böyle hiçbir şeyden anlamayan bir insan olması beni rahatsız ediyor açıkçası yani.
Ama çok zor bir hikaye o. Yani ben diyorum ya biz bu ortamlarda olmamıza rağmen şey yapamıyoruz. Bu hikaye nereye giderdi yani böyle bir şey oluyor mu ki falan hani. Çok nadir görülen bir vaka olduğu için.
Ya iki noktada hak vermiyorum galiba. Şöyle yani Nursema'nın zaten izlemeyi bence çok kötü bir tecrübeye çeviren şey de o. Bu kadar savaştıktan sonra kavuştuktan sonra sürekli Umut'un kırılgan egosunun bekçisi haline gelmiş olması gibi bir sorun var. Yani Nursema göremiyor değil bence görmek bile istemiyor. Yani... O da gerçekten kocası kolay yoldan para kazanabileceğine, kocasının kolay yoldan para kazanabileceğine inanmak istiyor ve zorunda kalıyor arada kalmışlıktan dolayı. Çünkü böyle yani çok hızlı olmadı mı müdürlük işleri falan derken o şeyini görüyoruz aslında. Ama kurcalama demeye getiriyor. Umut da aynı şeyi yapıyor ona aslında. Ya yani Umut'um bunu aşkım canım balım tabii ki istediğini yaparsın diyerek bazı şeyleri yapıyor olması Nursema'nın o ilişkide bu özgürlüğe sahip olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bu ilişki onlar için şu an ay çok hassas ailemizin sürekli zırt pırt Doğan'ın, Fatih'in, Pembe'nin, işte Alev'in işleri bize yansımasınla başladığı için bütün ilişki. Zaten güç bela kavuştuk. Aman onu da konuşmayalım. Aman bunu da konuşmayalım. Yani olay sadece seküler dindar evliliği ayrımı değil. Gerçek bir evlilikteki genel gündelik hayatta bir değerler üzerine hani oturup dedikodu yapabilecekleri biri yok. Çünkü biri diğerinden yani dedikoduyu da bilerek söylüyorum. Hani biri diğerinin gücendirmekten korkuyor. Diğeri de öbürünü. Dolayısıyla apar topar bir şeyler olduğunda o ilişkide zaten oturmuş bir yani biz aile olarak şunu yaparız, bunu yapmayız. İşte kredi çekeriz, çekmeyiz. Bunu şey yaparız falan değil. Umut diyor ki ben senin arabanı kullanmak istemiyorum. Bilmem ne. Babanın kartını kullanmanı istemiyorum. Tamam Umut. İşte baban çalışmanı istemiyor. Tamam Nursema. Hani o noktada yani o ilişkideki krizler çok daha aslında genel ve aynı ideolojideki insanların da yaşadığı krizler. Bence bunların karşılaşmasının olduğu ve ilişkinin o şekilde şifalandığı bir ilişkiyi görmek. Yani birbirini ne olursa olsun savunan ve yani Nursema'nın bütün gücünü sadece ailesine karşı Umut'u savunmada kullandığını ve bunun içinde sanki tek elindeki şey onun zorla evlendirmiş olmalarıymış gibi davranılması saçma. Nursema'nın çok daha fazla gücü var aslında. Yeni işiyle ilgili de sonra konuşalım ama ben önemli buluyorum bu yeni iş mevzusunu.
Aslında tam bu noktada bir şey sormak istiyordum size. Şimdi ikinci sezonun birinci bölümünde şeyden çok konuşmuştuk. Finansal şiddet mevzusundan. Çünkü orada Umut'un uyguladığı şey. Tam olarak hatırlamıyorum ayrıntılarını ama o bölümden sonra bayağı Twitter'da, Instagram'da, kendi aramızda bu konuyu konuşmuştuk. Yani Nursema'nın kaynaklarını aslında şey yapmaya çalışıyordu. Yani artık ben sana paramı vereceğim. Oradan kabul etmeyecek mi? Orada bir şeyler yapıyordu yani. Umut çok böyle tatlı bir eş gibi çiziliyor ama bir yandan da finansal şiddet uyguluyor aslında diye konuşmuştuk. Bunu podcast'te hiç dinlendirmedik galiba. Çünkü ikinci sezondan hiç bahsetmediğimiz için. Biraz konuyu oraya getirmek istiyorum. Hikayede bu bağlamda ne gibi değişimler oldu? Nursema galiba işe girdi falan. Sizce yani dizi bunu anlattığı hikaye itibariyle yanlışlıkla mı gösteriyor yoksa bilerek mi işliyor?
Yani benim geldiğim nokta bu hapise girme mevzusundan önce neredeyse Nursema ile Umut'un da ayrılmasını isteyecek bir noktaydı artık. Yani ilişkinin bu şeylerini izlemekten ve çözüme gitme işi, tatlı dille her şey çözülür kafası beni çok sıktı çift olarak onları hani gerçek insanlar olmadığı için gerçekten Nur Sema için daha iyi yazılmış bir adam istedim yani. Dediğin şeyde bence senaristler kararsız kaldı bir noktada. Yani bence gerçekten o ilişkiyi bozmaya yönelik bazı yazımlar vardı. Umut'u çok itici gösteren. Yani çulsuzluk da değil. Böyle yani ben biraz tembellik de gördüm Umut'ta. Yani şimdi Alev'in yanında çalışıyor çünkü rahat falan. Böyle bir açıklama var yani. İşte Abdullah Bey'in yanına geçiyor çünkü Nur Sema istedi. Orada hiçbir iş yaptırmıyorlar ama bir süre hiç sesini çıkarmıyor. Yani şunu yapmak çok mu zordu mesela? Ben de bunu merak ediyorum. Gidip tamam Abdullah Bey'in orada şerefsizliği ayrı bir şey. Yani buna iş vermeyin, otursun video izlesin falan kafası iğrenç gerçekten. Ama ben anlamıyor muyum? Ben anlamıyorum. Bana ya ben işte öğreneyim. Ya yaşım da genç. Madem aile olduk, hukukumuz var ve siz bana maaş ödüyorsunuz. Yani bu kaynakları sadece maaşını alıp oturmak değil de gerçekten eli iş tutacak bir şekilde kullanmak yerine bunu tamamen onur gurur meselesine çevirip birazcık çarpıttığını da düşünüyorum bazı şeyleri. Orada çalışmak zorunda olmamalı tabii ki de. Yani Nur Sema'yı da işsiz bıraktı ailesi, emlakçının yanında çalışıyordu, işine şey koydular falan. Hani asla o tarafı aklamıyorum ama Umut'un paraya ve para kazanmaya karşı olan tavrı onun sanki ben böyle şeylere önem vermiyorum demesini çok böyle bohem bir hayat tarzı şey yapan ve sanki aslında biraz başkalarının şeyi üzerinden geçinen bir tavra çevirdi ve çirkin ve itici kıldı bence. Sorumsuz demek istiyorum yani sorumsuzca davrandığını düşünüyorum. Yani kirasını ödeyemiyor, o binada yaşıyor falan. Ne kadar Sönmez Hanım yardımcı oluyorsa olsun git daha geniş bir evde, daha şey bir mahalleye taşın mesela, daha uygun yollu bir mahalleye taşın gibi şeyler var aklımda. Ve yani bu son kertede hızlıca para kazandıktan sonraki tavırlarını görünce evet eziliyordu ve şey yapıyordu ama işte Fatih'e bir şeye ihtiyacınız olursa yardım edeyim demeler falan. Yani bu adamlar seni yer yani. Senin birkaç milyon lira kazanmış olmanın hiçbir şeyi yok. Yani onlar günlük yemeklerinde harcıyorlar senin kazandığın parayı. Ve gelip böyle bir gösteriş yapıyorsun. Bu gerçekten de hani Umut'un böyle hani emekçi, parasını taştan çıkaran, gözü yükseklerde olmayan biri değil de aslında böyle şeylere ne kadar önem verdiğini, bu eziklikten dolayı ne kadar ilişkisini odaklanamadığını falan gösteriyordu ve o yüzden hani bu finansal şiddet kısmının da soruna cevap olarak çok rastgele yazılmadığını düşünüyorum ama bu ilişkinin bir yerde düzelmesi lazım ve bu sadece Nur Sema'nın ben Umut'u çok seviyorum, ona kızamazsınız, ona siz bunları yaptınız demesiyle olacak bir şey değil yani.
Bu anlattıkların çok güzel kafamda Umut'a dair bir çerçeve oluşturdu. Şeyi hatırlatıyor bana birazcık Umut. Ne dersiniz bilmiyorum ama. Hani Pride and Prejudice'da Mr. Collins var ya.
Neden?
Ne alaka? Yani, ne alaka?
Şöyle alaka. Parayla ve paranın geldiği yerle ilişkileri itibariyle böyle strong bir patronu var şeyin. Nedir onun adı Mr. Collins'in?
Catherine de Bourgh kim bu hikayede?
Sönmez. Ondan sonra o yeni mücevher şirketinin sahibi adam bir ara Abdullah Bey olacaktı olamadı falan. Yani adam böyle durmadan gerçekten çalışmak yerine kendisini take care edecek ama take care ederken de onurunu kırmadan onu böyle hafif pohpohlayacak birilerini arıyor gibime geldi yani. Hani.
Kuvvetli bir alkış diyorum bu yorumuna. İlk başta hiç bağlantı kuramadım çünkü.
Mute'da güldük. O yüzden belirtmek istedim. Espri güzeldi.
Yani çünkü gerçekten bağımsız birisi değil. Çevresindeki sosyal ilişkilerine aşırı derecede bağımlı birisi yani geçimi için. Ve sonra da bu insanlara şey yapıyor yani hani. Bana bakın ama bana baktığınız halde benden bir şey beklemeyin. Beni adam yerine koyun. Beni kendi çocuklarınız gibi kontrol edemezsiniz falan gibi. Böyle bir o da tam bağımsızlığını elde edememiş yani hani.
Trajik de bir hikaye bir yandan. Çünkü yani Nur Sema da bağımsızlığını, yani o evde kimse bağımsızlığını elde edememiş. Böyle olunca sanki o aileye bulaşan herkes özgürlüğünü yitiriyor gibi bir anlatı var. Dolayısıyla aslında bu kişilerin birazcık kendi hatalarındaki sorumluluk payını azımsatacak bir şeye yol açıyor. Ben de izlerken bu arada Allah kahretsin Umut'u demiyorum. Ben de ilk tepkim Pembe'ye kızmak oluyor, onu küçümsüyor diye işte Abdullah'a kızmak oluyor. Çünkü biz izleyici olarak daha tanrısal bir bakış açısına sahibiz. Her odada ne konuşuldu biz görüyoruz. İki bölüm sonra ne patlak verecek biz görüyoruz. Ama Umut bunları bilmiyor. Yani Birçoğu bunları bilmiyor. İşte sonradan öğreniyor. Nursema da aynı şekilde. Gerçi Nursema ailesinin ne mal olduğunu biliyor. Ayrı bir şey.
Peki. Şimdi çok düşünmedim. Kızmayın bana. Ama sizce Nursema da bilinçli olarak değil ama bilinç dışı bir şekilde Charlotte'ın Mr. Collins'le evlendiği gibi mi Umut'la evlendi?
Kesinlikle. Bu benzetmeyi alıp yürüdüğün için sana teşekkür ediyorum Servet. Çok iyi yaptın.
Hayır. Hayır ya. Bir dakika, bu hikayenin orijinini unuttunuz herhalde. Yani bence Nursema kendi Darcy'sini bulduğunu düşünüyor arkadaşlar. Yani o
ama
gerçekten
aslında Mr. Collins'ini buldu ve aslında çok rasyonel bir şey yapıyor. Yani oradan kendini kurtarmak için Charlotte'ın yaptığı gibi ancak o şekilde kurtarabileceğini mi düşündü? Ama bilinç düzeyinde aşık.
Ve aşkla, yani ihtiyacı olan büyük şey aşk onun. Yani sevgiye ihtiyacı var kendisini güvende hissedebilmesi için. Charlotte'ın da kendini güvende hissedebilmesi için paraya ihtiyacı var. Ama ikisi de kendini güvene almaya çalışıyor bence.
Ya şöyle katılabilirim. Şimdi Abdullah Pembe'yi sevmediği için açıkça bir şekilde. Pembe de Abdullah'ın onun için temsil ettiği şeylere aşkından diyeyim, sevgisinden daha çok önem verdiğini bize söylüyor aslında çok farklı şekillerde. Hani Nursema bunu görmediği bir şeyde aşkı kendi tecrübe edince bunun başlı başına yeterli olacağına inanıp o ihtiyacı karşılamak istiyor olabilir. Ama Charlotte Mr. Collins'i sevmiyordu. Onu tolere ediyordu. Bu birinci pointim. İkinci olarak da yani ya şu noktada belki katılabilirim size. Şimdi Feyza Akınerdem'in bir videoda yaptığı bir yorum vardı. Yani Nursema gibi kadınlar ikinci evliliklerini kendi tercih ederek yaptığı için hani o ilişkiden şikayet edemezler. Çünkü hani bu sefer artık son hakkını kullandı gibi düşünür ve hikaye bu şekilde olduğu için sesini çıkarmaz gibi çok haklı bulmuştum o yorumu. Videoyu bulursam linkini show notlarına koyarım. Nursema'nın o noktada evet Charlotte gibi, yani ben şu an birinci evliliğim bir skandal ve benim az daha ölmemle sonuçlandı ve bu adam da beni seviyor, ben de onu seviyorum. Hadi hiç düşünmeden evleneyim artık, kavuşalım demesini, Hikmet Hanım'ın dediği o hani para değil de aşk üzerinden, bir güvenlik ihtiyacı üzerinden bunu kurmasını kabul edebilirim. Ama Charlotte Nursema'dan biraz daha akıllı yazılmış bir karakter. Yani Kızılcık Şerbeti'nde beni sinirlendiren o. Biraz genelle çekelim konuyu. Akıllı olması gereken kadınlar var dizinin. Böyle bir bize sözü var değil mi başından beri? Yani bir kere Kıvılcım tarafı, biraz hiç onlardan bahsetmedik. Böyle bir kadın gemisi yani. Erkek yok. Kayhan gibi bir parazit var sadece. Ondan sonra ve ayaklı kamu spotu gibi dolaşıyorlar. Kendi aralarındaki ilişki çok daha sağlıklı ve oradan birazcık nefes aldırmaya çalışıyor dizi bize. Ama bir yandan da bu kadınların ben çok akıllıca davranamadıklarını görüyorum. Doğa ayrı bir şuur kaybı yaşıyor ve her seferinde bunu o evde olmakla bağdaştırıyor ve evet haklı, o evde gerçekten tımarhanelik bir yere gelebilir yani.
Nedir bu muhafazakar erkek tutkusu sürekli yazılan? Seküler kadınlar sürekli muhafazakar erkeklere, özellikle o ailedeki, niye böyle bir şey yazıyorlar?
O zaman Ertuğrul konuşmak istiyorsun. Ertuğrul ve Ömer konuşalım arkadaşlar. Şeyi bir anda çekelim, yara bandını. Bu zor olacak bizim için ama.
Evet hadi.
Ertuğrul bütün o mükemmel ahlaklı duruşu, kuvvetli duruşu, sevdiğini sarıp sarmalayan, her şeyi de anlayan, her türlü sosyal durumdan da tereyağından kıl çeker gibi çıkabilen tavrına rağmen Ertuğrul'da bir creepy'lik yok mu arkadaşlar? Oyuncuyla alakalı bir şey mi?
Şimdi en sonki bölümde de gitti Kıvılcım'a, dedi ki sen Ömer'i seviyorsun, ondan ayrıldı falan, mükemmel olgun. Şimdi bu Ertuğrul ilk girdiğinde sanırım Nursema'yla arasında bir tansiyon vardı değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum?
Evet, Nursema'yı seviyordu. Sonra onun evli olduğunu öğrenince şok oldu. Ve tam hiç dillendirmedi bunu. Sadece Kıvılcım'la arkadaşken Kıvılcım ona sen hiç düşünmedin mi evlenmeyi diye sormuştu. O da biri vardı aklımda ama sonra evli olduğunu öğrendim, vazgeçtim dedi. Sonra son bölümlerde Kıvılcım bir şekilde Pembe'nin imalarıyla, çünkü Pembe de çakmıştı olayı, yani Ertuğrul'un Nur Sema'ya olan ilgisini. Ve hatta işte Umut'u küçümsüyordu, işte bunu salak anlamıyor, karısını koruyamıyor falan modunda. İma etti. Kıvılcım da anlayıp Ertuğrul'a sordu. Yani senin daha önce aklındaki kişi Nur Sema mıydı diye. Ve Ertuğrul yalan söyledi. Hayır dedi. Ve dediği şey, yani gerçekten ürkütücülük noktasında bence bir, yazılan replikler öyle. İkincisi, adama böyle İstanbul beyefendisi, her şeyden anlayan muhafazakar İstanbul beyefendisi olarak yazıyorlar. Ve biraz bence muhafazakar çevrede ben böyle bir adam pek görmüyorum. Şunu demeye çalışıyorum. İstanbul beyefendisi yok demeye çalışmıyorum. O replikleri konuşan bir adam. Hem böyle bilmem kim sanatçısından işte bulup onun işlerini satın alan, çok paralı. Hem arkadaşlarıyla çok politik olarak doğru konuşuyor. Hem kadınlarla öyle falan. Yani o yüzden en son taciz suçlaması geldiğinde geçtiğimiz bölümde Ertuğrul'a, aha dedim, bunun için mi koymuşlar bu adamı? Yani en son bunun, baktılar olmuyor, Ömer'e geri dönsün istiyor herkes, Kıvılcım hiç kimya yok aralarında falan. Ama onda da şöyle bir saçma bir karikatürize bir şey yaptılar. Adam kendini savunuyor ama şey, Kıvılcım'ın oradaki tavrı, ben senin kanıtını görmeme gerek yok, özür dilerim falan. Yani ne oldu hani kadın beyanı esastırla ilgili, yani orada gerçekten kanıt sunulması gereken bir iddia var. Adamın elinde kanıt da var. Öyle çözülmeyecek bir şey de değil. Ve niye özür diliyorsun? Gördükten sonra özür dile. Ki sen ona gidip de sen tacizlisin, sapıksın diye bağırmadın. Gelip bana böyle bir şey anlatıldı. Beni bu konuda reassure edilmeye, güvende hissetmeye ihtiyacım var. Bu konuda ne diyeceksin? Kendin bu iddiaya karşı ne diyorsun? Bak aklına böyle bir şey var, bilgi verdin yani. Hani Kıvılcım'ın orada suçlu değilken suçlu konumuna düşürülmesi. Sonra ne bileyim, yani konuyu değiştirmek istemiyorum da işte Doğan'ın ben Fatih'i sevdiğim için evlendim, şimdi nafaka istemek istemiyorum falan gibi saçma sapan, hani tamamen kendi ailesinin ayrıcalığı üzerine yürüyen, o diş hekimi olup da kendini işte tırnaklarıyla hayatını sürdürüp annesinin daha emekçi çizgisinden kopan, abuk subuk böyle bir sanki nafaka kalan kadınlar para için, güvenlik için evleniyor falan gibi saçma sapan çizgiler benim biraz dizinin senaryo politikasının tamamen değiştiğini düşünmeye itti yani.
Bir politikası var mı ki bu dizinin acaba? Yani şey söyledin ya, bence çok doğru. Mesela bana şu çok mantıksız geliyor. Şimdi bir dizi ya da bir iş yapıyorsan muhtemelen hani nasıl bir karakter olur, neyle nasıl götürürüz, nasıl bir hikaye yazarız, muhtemelen bunu düşündüklerini, planladıklarını umut ederek bir diziye aslında başlıyorsun. Şimdi sen dedin ya, mesela dinleyici Ömer'le Kıvılcım'ın bir araya gelmesini istiyordu. Belki de o yüzden hani işte şey yaptılar, işte Ertuğrul'u başka sebeplerle de bir şekilde çıkaracaklar yani işin denkleminden. O yüzden de sevmiyorum galiba bu diziyi. Yani böyle çok işte insanlar ne diyor, işte hay bu karakteri sokmuştuk ama hadi çıkaralım, beğenmediler, İşte şunu şöyle tekrar bir araya getirelim falan gibi bir şey yazılması, böyle senaristlerin de dizinin nereye gittiği hakkında da bir fikri yokmuş gibi bir şey de veriyor insana. O yüzden de rahatsız ediyor yani bir yerde.
Ben şundan rahatsız olmam. Yani mesela bu Ertuğrul taciz vakasının doğru olup olmadığını biliyor muyuz? Şu an dizide bunu kesin olarak biliyor muyuz?
Yani şu an getirdiği noktada konu kapandı gibi görünüyor. Yani
biz o gördük kızın... mü? O kızın evet. Manyaklığını gördük mü mesela?
Hayır. Manyaklığını görmedik. Ertuğrul şey gösterdi ona. Bana bu mesajları attı diye bir mesaj dökümü. Ve savcılığa verdiği şikayet. Yani bu kadın beni taciz ediyor.
Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar
doğru yani, olmaya da bilir yani.
Doğru olmaya da bilir ve dizi bize mesela şöyle bir yere götürürse, bu arada Ertuğrul taciz etmiş. Hani o zaman hepimiz bir ders alacağız. Hani bu şekilde.
Ama işte
buna
ne
benim
demek?
Bir problemim yok.
Yani ben bunu da merak ediyorum. Yani o zaman da bunu merak ediyordum. Şimdi Ertuğrul nasıl girdi hayatımıza? İşte Nur Sema'ya ilgi gösterecek zengin adam olarak girdi. Sonra bir baktık, aa kızı varmış. Aa kızı İbrahim'le evlendiriyormuş. Kız 20 yaşında, açıktan okuyormuş liseyi falan. Yıllardır evde babasıyla, annesiz olduğu için o koskocaman evde evini çekip çevirilmesiyle ilgileniyor. Sanki bir İngiliz malikanesini çeviren bir kadın edasıyla falan. Baba yurt dışına gidiyor, iş gezmelerine gidiyor. Mihri'nin bir arkadaş çevresi yok. Mihri 20 yaşında evlenmek güzeldir demiş ve babası da bir aracı görücü usulüyle İbrahim'i bulmuş falan.
Ya şimdi böyle şey giriyor bu adam İbrahim diziye. İbrahim mevzusunu ben bilmiyordum. İzlemediğim bölümlerden bir tanesi. Onu bir özet geçebilir misin?
Tabii şöyle oluyor. İbrahim talip oluyor, şok oluyoruz biz de. Ah, bu aileye bulaşmış şimdi falan diye. Nur Sema da bunu o sırada ailelere iş yapacağı için davet ediliyorlar işte nişandan sonra falan, nişan yemeği gibi bir şey. Ondan sonra görüyorlar ve çok büyük bir şey patlıyor. Yani Nur Sema travması yeniden canlanıyor. Ailesi işte Abdullah Bey'i tehdit ediyor, İbrahim'i falan. Sonra Ertuğrul da bu iki aileyi de dinliyor ve şeylere, Nur Sema'lara inanıyor. Zaten Nur Sema'dan da hoşlandığı için inanmaya daha meyilli oluyor. Hatta Mihri de bunu ima ediyor falan. Ondan sonra Mihri İbrahim'le kaçıyor. Bir gün falan kayboluyorlar ortalıktan. Ondan sonra İbrahim'i buluyorlar. Ondan sonra...
İşte hocam, bu hikayede şey değil mi? Darcy'nin kardeşiyle kaçan neydi o adamın adı?
Wickham'la, Mr. Wickham'la
Lydia'nın kaçması değil mi? Evet. Aynen. Lydia değil, evet. Darcy'nin kız kardeşini ayartmış ya ilk başta.
Evet, Georgiana mı neydi? Sonuç olarak İbrahim'i yurt dışına kaçmaya zorluyorlar, iki aile gibi bir şey oluyor. Mihri'yi kurtarıyorlar. Mihri İbrahim'le Nur Sema'nın konuşması sırasında gerçi İbrahim pislik olduğunu anlıyor falan. Kız sonradan Kıvılcım'ın Ertuğrul'la tanışması vesilesiyle zaten bu şey çimenli arkadaşlığı başlayınca, aa diyor, benim yaşıtlarımla görüşmem güzel bir şeymiş, ben aslında evlenmek de istemiyormuşum, okumak istiyormuşum falan filan. Sonra Ertuğrul'a söylüyor. Ertuğrul kabul ediyor ama Ertuğrul bir yandan da kızına şunu giyme bunu giyme, sen böyle misin, bana niye karşı çıkıyorsun falan filan gibi çıkışları olan, aslında böyle kadın özgürlüğüne karşı yani maalesef çok aşina olduğumuz, çok ezber tutumları olan, çok kızına düşkün olduğunu iddia edip kızının sosyal hayatına, eğitim hayatına ciddi bir kafa yormamış ve böyle İbrahim gibi bir şerefsizi onu verebilecek kadar da böyle hani çok araştırmamış bence bir adam. Dolayısıyla tedirginliğimizin bence şeyi o. Yani çok kibar olması, bunları yapmasına rağmen o üslubu vesaire insanı şeyde bırakıyor, arada bırakıyor. Yani ben Kıvılcım'a sürekli sen muhteşem bir kadınsın, çok çok akıllısın falan deyip böyle hani
love bombing.
Ya evet, yani bir yandan da kızına kendince iyi davranıyor ama bir yandan da böyle hiçbir şeyi yakıştırmamasını falan anlayamıyorum. Ve Kıvılcım nasıl Ertuğrul'a düştü? Yani gerçekten tamam, Ömer'den sonra bir rebound ilişki olarak böyle bir şey yapmasını çok yadırgamıyorum ama...
Ama Kıvılcım'ın bir tipi var.
Ama var, ama şimdi Kıvılcım'a şu soruyu sormak istiyorum. Sen, senin kızın 20 yaşında hamile kalıp evlendi diye aslında büyük bir travmatik bir aileyle şeye girdin ve bu aile vesilesiyle tanıştığın bir adam var ve bu adam kızını, Nur Sema'yı camdan atan adama veriyordu az daha yani. Yani Mihri bir ikinci kurban olmaktan tesadüf eseri döndü diyebiliriz dizi açısından. Yani şimdi hiç bunu Ertuğrul'a sormamasını kaldıramıyorum. Yani dizi niye bu karşılaşmayı yaşatmıyor? Yani Ertuğrul'un bu konuda hiçbir hesap vermemesi, Mihri ona bağırdığında, çağırdığında ay bu kız da bana kafa tutuyor, büyüdü falan demesi. Yani bunlar bana çok çiğ geliyor. Yani çünkü orada çok büyük imkanlar var. Yani Kıvılcım gidip diyecek ki Ertuğrul'a, ben de senden etkileniyorum ama ya, çünkü Ömer Cuma'ya gidiyor diye kafayı yemişti bu kadın. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum geçen sezonda. Yani ben böyle biriyle nasıl yapacağım falan diye. Yani Kıvılcım'ın yazılışından çok rahatsızım. Çünkü Kıvılcım köşeleri bu kadar hızlı törpülenmiş bir karakter değildi birinci sezonda. Şu an Kıvılcım sadece böyle Twitter sloganı gibi dolaşan bir kadın yani. Ve yani çok anahtar yerlerde rolleri yok. Hani Doğan'ın annesi olarak rolü yok yani mesela. Bu ama kadar burada, olay koparken.
Burada bence çok güzel bir seküler çevre eleştirisi var. Bu da şu: bir muhafazakar erkeğin seküler çevrede kabul görebilmesi için o kadar düşük bir davranış standardını göstermesi lazım ki.
Kuvvetli bu adam... bir alkış.
Yani bu adam papyon taksın, kravat taksın, iki böyle güzel konuşsun, işte bunların eventlerine katılsın. Evde ne döndüğü önemli değil. Onun da elini sıksın. Çünkü bak şey de, Kıvılcım'ın kızı da öyle. Yani gitti Görkem'in abisine yazdı. Yani daha doğrusu ondan etkilendi. Ve ondan etkilenirken bu adamın ne yaptığına, nasıl birisi olduğuna, şahsi hayatı nedir, evli midir, o iş hayatındaki göz boyayıcı hali onu şey yaptı, ona cazip geldi. Yani bu muhafazakar erkekler çok
güzel bir şekilde rol yapabilirler. Çok güzel bir şekilde Bukalemon gibi orada kendilerini farklı birisi olarak gösterebilirler. Hiçbir şeyleri yok yani. Baggage'ları yok. Onu çok güzel gösteriyor. Ve o yüzden de hani başörtülü kadınların ya da dindar kadınların gördüğü şiddeti, gördüğü sosyal şiddeti tahayyül etmeleri pek çoğunun maalesef mümkün değil.
Bence bunun altında yatan sebeplerden bir tanesi Türkiye'deki sekülerliğin şekilcilik üzerine kurulu olması. Yani Cumhuriyet'in başından beri. Sen dedin ya orada bir anda ampul yandı bende, hani elini sıkması yeterli. Gerçekten buna takılıyorlar çünkü. Bu önemli yani. Bu derinden önemli onlar için.
Ve mesela o adam bir sürü şeylere, kokteyllere, şunlara bunlara falan katılıyor ya. Kamusal bir varlığı var ya. Hani karışık kadın erkek hep beraber katılınan yerlere o erkek katılabiliyor. Bu onun medeniliğini gösteriyor. Ama onun kızı ya da karısı katılmıyorsa o onların şahsi gerizekalılıkları falan gibi, hani böyle toplumsal hayatta alınan tavırları kişiselleştiriyorlar. Ama aslında o ailenin maalesef o muhafazakar haliyle devam edebilmesi için zaten kadının evde kalması, adamın o ailenin sokağa bakan yüzü olması gerekiyor. Yani orada bir danışıklı dövüş var. Ve ama bunu şey olarak görüyorlar işte. Bak gördün mü, aynı aile içerisindeler ama Ertuğrul ne kadar medeni, kızı ne kadar evde. Yani şimdi kızına Mihri'yi de Kıvılcım şey yapıyor tabii ki, kol kanat geriyor, seviyor falan. Ben o açıdan şey yapmıyorum, hani Kıvılcım Mihri'ye yanlış okumuyorum, farkındayım, ama orada anlatılan daha genel bir hikaye var. Yani birinin makbullüğü, birinin metan tarafından ben sana bakmam ki tatlım denilmesi yani hani.
Ya bence şunun bir daha altını çizmemiz lazım. Bu şekilcilik mevzusundan dolayı Türkiye'deki sekülerliğin ne kadar ataerkillikle el ele oldu. Şimdi normalde ataerkillik falan, bunlar muhafazakar değerlerle birlikte anlatılır ya. Bu dizide bu bize şunu gösteriyor. Sekülerlerin bu şekilciliğinin kadınlara ve erkeklere farklı şekillerde yansıdığı. Bundan dolayı hepsinin farklı şekilde bunların hesabını verdikleri. Bunu yanlışlıkla mı yapıyor sizce? Yoksa bilerek mi yapıyor? Sürekli bu soruyu soruyorum. Bilerek mi yapıyor bunu Hikmet Hanım dizi?
Yani bence anlayan için bilerek yapıyor. Anlamayacak olan işin de zaten sizin etrafta görmeye alışık olduğunuz örüntüler bunlar. Garipsemeyeceksiniz falan gibi bir yerden yapıyor. Yani şey de düşünüyorum, hani hep böyle bir Batı'nın Doğu'ya yaklaşımında, Türk sekülerinin Türk muhafazakarına yaklaşımında da hep böyle bir ihya etmek, dönüştürmek şeysi vardır ya. Senden salon adamı yaratacağım, salon kadını yaratacağım şeysi, fantazisi. Yani bu şeyde de vardı. Şule Yüksel'in, Şenler'in romanında da hani Feyza ilk başta Bilal'e yaklaşırken işte onun çok yakışıklı ama keşke namaz kılmasa, ben onu içkiye alıştırırım falan gibi böyle garip şeylerini. Çünkü orada bir şey var yani, kendi doğal kadınlarından da onları çekme gibi bir şeysi var. Bu Alev'de de var. Yani muhafazakar erkeğin muhafazakar kadınla olan birlikteliğini bence bozmaya yönelik ve böyle şey de, nasıl diyeyim, Ömer'den bir salon adamı yaratmaya çalıştı Kıvılcım. Olmadı. Kendisine o modernist, işte seküler, kemalist kampanyasında dönüştürdüğü ve yanında medarı iftihar olarak taşıyabileceği bir erkek olmasını istedi. O olmadı. O olmayınca Next Project'e geçti ve o Next Project'te de zaten Ertuğrul onun tüm o işte kızları okula yollayalım bilmem ne falan o şeylerini entertain etti. Yani çünkü Ömer çok daha bence biraz şey bir insandı. Nasıl diyeyim? Kamusal farkındalığı falan olmayan, böyle çok özel hayat içerisinde yaşayıp giden bir insandı. Ertuğrul onun o hani dünyayı kurtaralım, hadi hep beraber sütlerimizi takalım, bak ben de zaten senin yanında şey olarak taşıyabileceğin, işte muhafazakar gözüken ama aslında senin şeylerini, normlarını tasdikleyen birisiyim diyebileceği birisiydi yani hani. Buradan da şey demek istiyorum. Kıvılcım'ın ne kadar hani sekülerizme gömme olarak devam ediyor ya şu anda, Türk sekülerizmi en azından. Kıvılcım'ın ne kadar etkisiz bir şey olduğunu konuşalım bence. Sosyal aktivist olduğunu konuşalım. Çünkü bir tane kız geliyor şimdi geçtiğimiz bölümlerde. Kız sosyal medyada işte dans videosu çekerek köşeye döneceğini falan düşünen birisi. Okulu bırakıyor. Ailesi de Kıvılcım'a geliyor, diyor ki işte kızım okumaya merakı yok, lütfen onunla konuşun, onu ikna edin, böyle olmaz diyor. Kıvılcım da kızı çağırıyor. Diyor ki tamam biz onunla konuşuruz diyor. Kızı çağırıyor, sonra bu yaptığın yanlış, bence bir düşünmelisin falan gibi böyle çok hani o kadar ineffektif cümleler kuruyor ki.
Wow wow wow.
Yani orada Rüzgar da şey diyor yani, hani kızı challenge'dan çok daha mantıklı. Biraz tabii ki ofensif kelimeler kullanarak, ofensif bir üslupla bu şey yapıyor Rüzgar ama yani Kıvılcım böyle preacher yani, o kadar şey ki ya bu yanlış, bunu tekrar düşün. Sonra düşünmeyince kız nasıl düşünmezsin? Neyse işe yaramadı falan diyen bir tık yani. Hani böyle.
Peki konuyu biraz Rüzgar'a getirmek istiyorum. Seküler erkek tarafına getirelim. Bu son bölümde şöyle bir konuşma geçiyor. Annesi arıyor Rüzgar'ı. Nursema işten at diyor. Rüzgar da diyor ki atmayalım. Annesi de ha öyle mi diyorsun, tamam.
Ya Pembe'nin bu saçmalıkları nedir ya? Ya bir insan bir...
Ben de böyle düşündüm. Burada mesaj mı var? Yani bir yandan şimdi kadın kadının kurdudur falan muhabbetleri var ya. Burada ya aralarda bunun böyle olmasını sağlayan erkekler var. Orada birisi de yok yapma dese belki bu olaylar olmayacak. Hani böyle bir şey mi anlatmaya çalışıyorlar burada falan dedim.
Bir şey diyeceğim, Rüzgar'ı aşık etme durumu olur mu Nursema'ya? Sanırım yeni fragmanda böyle onu yanlışlıkla saçları açık görüyor neden falan.
Neden olmasın? Her şey oldu buna.
Ay ciddi misiniz?
Evet.
Böyle şey diyor, saçlarını açık görüyor, diyor ki aa diyor işte ne kadar farklıymış başı örtülüyken ve şeyken. Yani muhtemelen o ne kadar farklıymış şeysin içinde böyle bir hoşlanma, ay ne kadar da güzelmiş aslında falan gibi bir şey var yani. Böyle bir şey çıkabilir.
Olabilir. Ama bence Ertuğrul'la Mihri konusunda kapamadan önce birkaç şey söylemek istiyorum ben. Şimdi Mihri gerçekten o kadar mıy mıy bir insan ki, onu izlerken o kadar rahatsız oluyorsun ki. Ama bir yandan da o kadar büyük şefkat duyuyorsun ki. Yani Nursema'yla hikayeleri çok benzer. İbrahim'le hani şey olmalarından da ötürü. Ya kız karakter sahibi olamamış ya, ben ona çok üzülüyorum. Yani pek çok açıdan Mihri'nin çektiklerini çekmedik ama Mihri de çok daha varlık içerisinde yaşayan birisi olduğu için hani babasının tatlı küçük kızı olarak varlığını sürdürmeye maalesef devam ediyor. Yani peki, Mihri'nin de... Metan'a şunu söyleyeyim. Mihri'nin Metan'la karşı olan ilgisinde Nursema'nın Umut'a olan ilgisi, yani böyle bir şey var. Kendisine iyi ve kibar davranan, hor görmeyen ilk erkeğe yapışma ya da ilk erkekten etkilenme gibi böyle çok basic instinctive, böyle survival modda bir şey görüyoruz. Yani daha
ama tam zamanında yaşamıyor mu bunu? Aslında şimdi yaşayıp bunları geçmesi lazım işte. Şimdi İnşallah, yaşıyor olması evet. Lisede evet. Güzel bir şey bence.
Evet.
Çünkü şu da olabilir. Üniversite sona gelecek. Ondan sonra ilk aşık olduğu adama evlenecek falan, hani o da tehlikeli.
Süreyya sen ne diyordun?
Ben de aslında konuyu şey getirecektim, hani Mihri ve Metehan konusuna. Çünkü acaba hani şefkat beslemenin sebebi hem onun genç olması hem de bir yandan Metehan'ın öküz gibi davranışları var ya, böyle ben başörtülü kıza bakmam işte falan gibi şeylerinden dolayı biraz daha empati besliyor olabilir misin diye düşünmüştüm. Hem de biraz da bu bizim sosyal medyada da konuşuldu ya, böyle Instagram hesabında hani işte Mihri Metehan'a işte hangisi belki daha empati duyabileceğimiz bir karakter gibi yorumlar vesaire. O yüzden de konuyu biraz oraya getirmek istedim aslında. Görüşlerini merak ediyorum.
Yani şimdi Türk izleyicisini iki yerden vurabilirsin. Bir tanesi ona böyle zayıf ve koruma içgüdüsünü tetikleyecek bir karakter verip sonra o karakterin işte filmin sonunda fabrikatörün karşısına çıkıp işte bak hatırlıyor musun beni falan diye şey yapması. Kendi hani mutlu sona erişmesi diyelim, ya da kendisini hor gören kişilerin bir şekilde ona saygı duymak zorunda bırakması gibi bir şey. Şimdi bunu yapsalardı Metehan'ın karşısına kendisinden 20 yaş büyük bir kadın çıkarıp böyle işte cinselliğini keşfeden Anadolu erkeği hikayesini yaratmazlardı. Onun yerine Metehan bir şekilde Mihri'yi ilk başta reddedip yavaş yavaş takdir etmeye, etkilenmeye falan başlaması gerekiyordu. Ama bunun için Mihri'nin bir karaktere ihtiyacı var ve Mihri'nin karakteri yok. Yani biz Mihri'nin şeyle kızla bir araya gelip, kızın adı neydi ya, Çimen'le bir araya gelip dedikodu yapmak ve kafelerde buluşmak dışında bir hayatını görmüyoruz. Bir de üniversiteye hazırlanıyor ama ne yapmak istiyor, üniversitede ne okumak istiyor falan, onları da çok çıkaramadım yani, hani okumuş olmak için gibi. Öyle yani o yüzden Mete Han'ın hikayesine üzüldüm. Bir Türk izleyicisi olarak Mete Han'ın Mihri'ye aşık olmasını istiyordum. Belki hala olur bilmiyorum ama.
Pişman olmasını istiyoruz değil mi? Oha bu kadar güzel kıza ben ne dedim ya falan diye.
Mesela o saç sahnesini
istiyoruz.
O rüzgarla Nursema'nın saç sahnesini Mihri ile şeye yazın, Mete Han'a yazın. Hani başörtülü diye ben sana bakmam bebeğim diyen adam... Mihri'nin saçlarını bir görsün, of desin ya ben neler kaçırmışım desin mesela.
Çok objektif yorumlar yapıyoruz şu an. Bu yorumların bizim başörtülü olmamızla hiçbir alakası yok.
Kesinlikle. Ama şey yani hani böyle başörtümüzü çıkardığımızda da bu neden saçlarımız yamulmuş falan değil hiç kesinlikle. Hepimiz o şey manken oyuncular gibiyiz falan.
Neyse bummer bir sahne olmaz mı düşünsenize. Açılıyor saçı yanlışlıkla falan ama gerçekten boneden böyle berbat bir halde falan o.
Ha, ben zaten görkemi anlamıyorum. Görkem başörtüsünü çıkarıyor şeyde umumi tuvalette ve panten şeysi gibi çıkıyor saçları böyle sallanıyor falan. Görkem sen hani nasıl bir insansın, mümkün mü böyle bir şey?
Ya bu çok, bu sahneler böyle hani Amerikan şeylerinde falan da olur ya, böyle dizilerinde ya da filmlerinde eğer Müslüman bir kadın karakter varsa böyle yanlışlıkla rüzgar falan açar böyle, o bir şey olur, açılır o işte başörtü ve Blendax ya da Pantene reklamı gibi dalgalı böyle çok güzel saçlar falan görür. Şöyle sallarlar hatta kafalarını falan. Böyle çok fantastik yani bir yerden bir okuma var yani, hakikaten burada da öyle.
Ya aslında bu ilişkileri, yani bu aşk hikayelerini konuşurken de Apo ile Alevi de konuşmamak olmaz aslında. Yani çok şaşırdığımız bir hikaye. Benim böyle kendimi çok büyük laflar kurmaktan böyle şey yaptım. Hani bu kadar güzel bir kadının Abdullah'ta ne bulduğu falan gibi hikayelere çok girmek istemiyorum ama ve sanırım da bu Abdullah karakterini gerçek hayatta yaşadığı işte sağlık sıkıntılarından dolayı da çok böyle
Bu arada kendisine de şifalar diliyoruz. Beyin kanaması geçirmiş galiba. Şu an hala belli değil sanırım durumu.
Evet.
Acil şifalar diliyoruz yani.
Yani yeni bölümde falan böyle sanki küçük birkaç rolü var ama tabii bu diziler şeyler hani ne ara çekildi, nasıl oluyor onları çok bilmiyoruz. Hani hiçbir zaman bana şey gibi gelmedi. Abdullah karakteri bu kadar işte hani gerçek hayatta çok duyduğumuz bir şey ya bu. Hani yaşlı bir insanın ya da bir erkeğin özellikle daha genç birisiyle işte 60-70 yaşındaki birisinin 20 yaşındaki bir kadınla birlikte olması falan gibi böyle bu hikayeleri her yerde çok duyduğumuz için hani beni hiçbir zaman Abdullah'ın durumu böyle şaşırtmadı. Ama mesela bana gerçekten Alev'e işte ya ben gerçekten aşık olmuştum, çok sevmiştim falan gibi cümleleri yazdırmaları bana çok şey geliyor. Hani inandırıcı da gelmiyor. Ya bu kadın farkında değil ne yaşadığının ya da gerçekten hani böyle bir aşk gerçekten var mı onda? Böyle inanamıyorum bir türlü. Hani bana çok hiç inandırıcı gelmiyor bir türlü.
Ben dizinin onu bağladığı yeri inandırıcı buldum yani hikaye anlatıcılığı açısından. İlk başta ben de duyduğum zaman demiştim ki nasıl ya? Bu mümkün mü? Hani bunlar nasıl birbirleri, ne gibi bir ortak noktaları olabilir ki diye. Ama zaten bu dizinin bize gösterdiği şey iki insanın birbirlerine karşı bir etkileşim duyması için romantik manada ortak noktaları olması gerekmiyor. Bunu gösteriyor birazcık. Yani Umut'la şeye baktığın zaman da, Nursema'ya baktığın zaman da bir ortak ilgi alanları, bir şeyleri, espri anlayışları falan yok yani hani. Alev şey diyor orada ailesine, işte annesine özellikle neden Abdullah'ı sevdiğini açıklarken diyor ki işte ben diyor sizin gözünüzde hep olmak istediğim yerde değildim. Sen hep bana bu kız çok toplumsal kuralların dışında, işte bu kız hiç nasıl hareket etmesi gerektiğini bilmiyor falan gibi çok yargılayıcı bir yerden baktın. Yani ailesinin kendisini olduğu gibi kabul etmediğini ya da onu kendisini gördüğü gibi görmediğini söylüyor. Diğer erkeklerin hep kendisini, şimdiye kadar beraber olduğu diğer erkeklerin kendisini içini tanımak için değil de çok güzel bir kadın olduğu için ilgi duyduğunu falan söylüyor. Ama Abdullah ona işte sen çok komiksin Alev, ay sen ne kadar iyi kalplisin Alev, ay şöylesin böylesin falan, sanki şey kişiliği için seviyormuş gibi görüyor.
Hiç düşmedi yani.
Lol.
Yani neyse şimdi konuşturmasınlar.
Aynen yani şeyin, Alev'in şeysi bu ve ben açıkçası Alev'in Abdullah'tan etkilenmesini birkaç bölüm sonra anlamlı buldum. Bir de Alev'in fixated bir şekilde pembeden konuşması da aslında bu ilişkiyi sanki hani şöyle değil. Abdullah'ı sevdi, ondan sonra pembe ile aralarında bir husumet oldu değil. Zaten pembe ile aralarında bir husumet vardı. Zaten pembeye kafayı takmıştı. Kafayı taktığı kişinin kocası kadını almak istiyor gibi bir dinamik de var maalesef. Bir de bence sana gerçek gelmemesi sebebi ne biliyor musun? Dedin ya hani biz büyürken hep Abdullahları duyduk ama hiç Alevleri duymadık. Yani bence farklı cenahtan birisi içinde Alev'in Abdullah'a düşmesi belki de şey yapılır bir şey, anlaşılabilir bir şey olabilir yani.
Vallahi hangi cenahsa o bir
öğrensek diyemezsin bize. Alev ile Abdullah da şunun altını dize hep çizdi. Burada bir aldatma söz konusu yok. Burada yani böyle sanki bir aldatmanın etiği gibi bir
nasıl
yerden...
aldatma söz konusu yok?
Cinsel ya, aldatma yok diyorsun.
Hayır,
sen.
Şey de yok mesela.
Duygusal aldatma var. Dizinin başından beri var.
İkisi de beraber gidip kahve içmiyorlar. İşte ya benim fikrimi söylemiyorum arkadaşlar. Bence burada aldatma yok demiyorum. Ama Alev ve Abdullah'ın bakış açısından bu ikisi çok kısıtlı iletişimde bulundukları için evlilikleri devam ederken ve arkalarından iş çevirmiyormuş gibi. Yani birbirlerinden etkileniyorlar, arada da konuşuyorlar, arada da bir şeyler yapıyorlar ama hani böyle bir hadi beraber filme gidelim, sinemaya gidelim, beraber takılalım gibi bir şey yapmadıkları için.
Ve beraber... Tiyatroya gittiler ama.
Yani işte in moderation gibi, anlatabiliyor muyum? Yani hani kendilerini ahlaki noktada temize çıkarıyorlar. Biz birlikte hani düzenli manada birlikte takılmayı istediğimiz andan itibaren sevdiklerimizle bunu paylaştık ve bu hislerimizden ötürü de sorumlu tutulamayız. Her türlü his çok daha kötüsünü yapabilirdik, evet. Ve hislerimizden ötürü de yargılanamayız. Alev'in ailesinin karşısına çıkıp ben işte bu adamın peşinden koşmadım. Ben sevdiğim için bu ilişkilerin noktalamaları ve bizim yeni ilişkimizin başlaması gerektiğini düşünüyorum falan gibi böyle şeyler söylediği zaman orada bize bence senaristler de şey sunmaya çalışıyor. Hani biraz daha aldatmaya bakışımızı daha grileştirmeye, her şeye Fatih gibi düm düm düm tepki vermeyin. Fatih nasıl işte şey yapıyor, bu kötü kadın falan diye kadının üzerine giriyor ya Alev'in. Yani öyle tepkiler vermeyin. Alev de kötü birisi değil. Bir yandan herkesin ona söylediği işte sen kendi zevkinin, kendi mutluluğunun peşinden giderken başkalarını yakıyorsun şeysini de gözlendiriyor. Yani güzel bence diyalektik, böyle ne bir doğru cevap var ne bir şey var falan diye, böyle hani bizim kafamızda her şey net olabilir. Pozisyonumuzdan caymak istemiyor olabiliriz izleyiciler olarak ama bize çok komplike, bence güzel bir şey sunmuş orada. Komplike bir şekilde işlemiş bu mevzuyu. O yüzden hakkını vermek istiyorum yani.
Katılıyorum sana. Benim Abdullah'la ilgili sadece sıkıntım şu. Genelde bu profildeki erkekler, bu gerçekçi bir şey tasvirse yani, bu kadar baba rolüne eğilmekten ziyade yine böyle hani aldatmıyormuş gibi yaparak aldatma olayından bahsedeceğim. İşte Gökhan gibi oluyorlar. Yani yüzüğünü takmıyor, evli olduğunu kimse bilmiyor ya da çok mutsuz bir evliliğim
Gökhan
var.
Gökhan evli mi?
Böyle.
Bu şeyin evet. Görkem'in evet, abisi.
Evet, çocukları falan var hatta.
Çimen'le şey yapan.
Aynen. Hani oha. O hikaye bana çok daha doğru geliyor. Çünkü böyle çok şey dinledim. Yani çalışma ortamında benim çok daha genç olduğum zamanlardan biri böyle kendinden yaşça çok küçük insanlara şey yapan, ne denir? Ya bazen sarkıntılık eden, bazen arkadaşlık kuran, bazen kişi böyle karşısındakinin evli olduğunu bilmeden işte görüşmeye kalkan falan çok insan hikayesi dinledim. Yani o yüzden Abdullah'la Alev'in ilişkisindeki olay biraz böyle onların aile üzerinden tanışıyor olması gibi bir şeyi var. Ama şeye tahammül etmek çok zor geliyor bana. Yani Alev'in benim ruhum çok özgür falan deyip sonra böyle hani Umut'a yaptıklarını görüyor Abdullah'ın. Yani bütün suç pembede kafasına gelmesi. Yani dediğin şey, o kadar haklısın ki bence de pembenin kocasını almak, Abdullah'ı almaktan belki bir tık daha cazipti yani. Çünkü ben Alev'in çok ciddi bir İslamofobik şeyi de olduğunu düşünüyorum orada. Yani bu kadını mı seviyorsun? Yani bu kadınla mı çocuk yaptın? Bu kadınla mı yaşıyorsun? Hani bu kadın mı diye düşünüyor, tamam mı? En son gelip de kuyruğunu sıkıştırıp kadın kadına konuşmak istedim dediği nokta bence pembeyi kadın olarak kabul ettiği noktaydı bence. Yani Aynen. Gerçekten Servet'in şeyden chatten yazdığı gibi aynı zamanda yaş olarak da kendinden büyük bir kadının kadınlık onuru olabileceğini, cinsel kimliği olabileceğini falan bunları hiçbirini yok sayan bir yaklaşım var. Abdullah'ın tabii orada buna şey çanak tuttuğu böyle bir ben aslında işte büyükler uygun gördü, evlendim, doğrusu buydu falan filan.
Aşık yani olduğum sanki, tek kadın sensin falan.
Yani ama Abdullah'ın hayat hikayesini anlatırken yani hem çocuklarının etrafında bu kadar büyük bir egemenlik kurmayı hak görüp, şirkette büyük bir egemenliği hak görüp, bir yandan da kendisini böyle bütün kendisi hakkında verilen olayların kurbanı olarak çizmesi çıldırtıcı bir şey. Yani sana ailen ne yapmış ve mutsuzsun ve bunu değiştirmenin sonucu olarak bütün bir aileyi, her şeyi, sistemi çökertmeyi planlayan biri olarak sen hala dönünce eve hiçbir şey değişmemiş gibi düzeni korumayı ve karına şunu yap, git karınla konuş, git bunu yap, gel burada yaşa şey falan. Böyle Nursema benim ona karışmamı istemiyor deyip salak salak küsmeler falan. Yani işte anlamadığım şey Alev de Abdullah da o kadar benciller ki her şey onların istediği gibi olsun istiyorlar. Her ne olursa olsun yani. O açıdan biraz gerçekçi yani. Ama bir yandan da izlerken ben çok yükseliyorum. Buradaki tek itirazım Pembe'nin karakter dönüşümünün sadece bilenmiş bir villain olmuş olması yani. Burada Pembe'nin 50 farklı tonunu görebilirdik diye düşünüyorum. Onu bize göstermedikleri için çok kızgınım. Yani yine villain olsun, yine bilenmiş olsun ama Pembe'ye de bir love interest yazsınlar istiyorum ben mesela. Yani
yazarlar. Merak
Pembe'ye de yazmasını istiyorum.
Onlar da Alev'in gördüğü gibi Pembe'yi cinsiyetsiz şey böyle bir olarak yani yazarlar da bence Pembe'yi öyle harcıyor yani.
Anneliği üzerinden yani kocasından göremediğini çocuklarından yaşamaya çalışan bir kadın görüyorlar ki böyle. Ama bu onun arzu edilebilir olmadığı ve arzu eden biri olmadığı anlamına gelmiyor. Ve yani böyle bir denkleme girdiğinde Pembe'nin bu kadar büyük bir duygusal şiddet görmüşken kocasından aslında yıllar içerisinde ve bu duygusal şiddetin içerisinden kendine evde başkalarının hayatını kontrol ederek bir egemenlik, işte sürekli bir babanızın şekeri, babanızın tansiyonu modunda bir şey devşirmiş bir kadın olarak Pembe'nin dengesi İyi ve kötü anlamda nasıl bozulurdu ben bunu görmek istiyorum. Gidip Pembe de aldatsın demiyorum yani böyle bir şeyden bahsetmiyorum. İşte ne olursa olsun Pembe aynı yani bunu anlamıyorum gerçekten.
Ya burada pek çok farklı ilişkide gösterilen ve az önce değindiğimiz bir şey olayı var. Yani dizi yazılırken muhafazakar kadının, seküler kadının konumlandığı yer, seküler kadının arzu objesi hem seküler erkekler için hem de muhafazakar erkekler için. Yani hem Metehan hikayesinde var bu, hem şey hikayesinde var, Ömer hikayesinde var, hem Abdullah hikayesinde var. Yani bu açıkçası beni çok rahatsız ediyor. Şeyde de var, Görkem'in abisi de Çimene yazıyor. Ya ben baktım abi eşi gayet hoş şey bir kadın, yani oyuncu tercihinde de çok güzel, güzel bir kadın seçmişler yani hani şey, ona eş olarak. Yani bu beni çok irrite ediyor. Çünkü bu muhafazakar kadınlara da şu mesajı veren bir şey alttan alta. Siz kadın olabilmeniz için böyle olmamanız lazım. Siz kadın olarak görülebilmeniz için, dişi olarak görülebilmeniz için böyle olmamanız lazım mesajını veriyor. Bir yandan bu mesajı belki de kendilerince eleştirdiklerini düşünüyorlar işleyerek. Ama bence yeterince problematize edilmiş değil yani.
Nursema üzerinden sana hayır diyebilir insanlar ama bence çok haklısın. Çünkü Nursema'nın dişiliğini diyelim pek görmüyoruz. Ona gösterilen ilgi böyle birazcık daha sen ne kadar ilginç bir yaratıksın ya gibi bir şey. Yani neredeyse Ertuğrul'un ilgisi bile öyle. Umut'un başta çok böyle bir parfüm güzel kokuyor falanla başlayan bir ilgisi vardı. Şimdi fragman gördüm bu akşam. Yani biz şu an Cuma günü kaydediyoruz bu bölüm. Yeni bölümü izlememiş olacağız siz bu bölümü dinlerken. Rüzgar üzerinden dedikoduları şey yaptılar falan. Hadi tamam dedik burada bitiyor hikaye herhalde. Rüzgar'ın Nursema'nın ne kadar etkileyici bir insan oluşunu görürken bir de saçını görmesi muhabbeti var. Böyle bir Büşra travmaları canlanıyor. Büşra filmini konuşmadık, belki konuşuruz.
Ya bir gün izleyip onu konuşalım
bir
artık.
Bir gün konuşacağız ya. Herhalde. Ben de o kıvama geldim.
Peki şunu mu arıyoruz? Yani dindar bir kadına aşık olan dindar bir erkek mi görmek istiyoruz? Bu mu yok şu an dizide mesela?
Evet, bu yok ve bu çok ilginç bir şey değil mi? Yani bizim hayatlarımızı, etrafımızdaki insanları düşünün. Severek evlenen, yaşlı, orta yaşlı, ne bileyim bizim yaşımızda daha genç bir sürü çift varken neden mesela bu kadar işte, ya yani acaba şey mi diye düşünüyorum. Bunlar çok paralı insanlar olduğu için hani hep böyledir ya, böyle bir lüksü olmuyor gibi. Bir noktadan sonra çevre önemli gibi bir yere çekiyor sanki dizi. Yani sırf bana şey gibi geliyor.
Anlamadım ben demek istediğini.
Şunu demek istiyorum. Abdullah Beylerin ailesi Ünallar ve onların çevresi. Bunlar hep böyle zengin aileler, önemli aileler olmasının arkasında hikaye çok saklanıyor. Yani bunlar böyle yapar falan. Dolayısıyla başta konuştuğumuz o sınıfsal bir şeymiş gibi açıklayınca hop sorun çözülüyor gibi yani. Aa, niye aşk evliliği yapmamış? Şu yüzden. Bu niye böyle yapmamış? Bu yüzden. Aa, aşk evliliği yapacaktı. Bak karşısına bu çıktı falan gibi. Ama sonra aşık olma fırsatı verdiğimiz insanlarda etrafında başka hiç kadın yokmuş gibi hep kendisine daha parlak görünen. Ya bu bence bu arada sadece hani başörtülü kadınları ya da dindar kadınları arzu edilebilir göstermemesinin dışında seküler kadınlarla ilgili de çok böyle garip bir yoruma sebep oluyor. Yani
çok
sadece
fetişize ediyor onları değil mi?
Evet.
Yani hep bir tamamen arzu objesi yani.
Ve şimdi tamam, şöyle bir mantık var Türkiye'de. Yani dizi oyuncusuysa, televizyona çıkıyorsa ortalamanın üstünde çok güzel olmalı falan. Mesela ben şu hikayeyi çok daha ilginç bulurdum. Yani Görkem bu kadar güzel olmasaydı nasıl yazılırdı? İşte ne bileyim, işte Mihri çok güzel olsaydı. Yani çok güzel zaten de hani böyle daha da böyle şey, dizindeki diğer kadınların işte hepsi şey falan ya, böyle daha boyları, o yüz orantıları falan farklı. Yani böyle birazcık ortalama karakter arıyor gözüm. En ortalama karakter Nilay, o da kafadan gidik yani ve o çok karikatür bir karakter ve kötü bir oyunculuğu var yani hani diğer oyunculara kıyasla.
Ben artık beğeniyorum ya, sen bir önceki bölümde tam tersi pozisyonlardaydık, sen niye kötü oyunculuk yapıyor falan diye bana kızmıştın. O günden beri bakıyorum Nilay güzel oynuyor ya falan diyorum.
Ya, hayır şey yani dizinin kendi içerisindeki oyuncu kadrosunda performans olarak en düşük olan bence karakter, inandırıcılık olarak Nilay yani. Hani oynadığı belli. Neyse yani kendimi tekrar etmek istemiyorum. Sadece bu diziye gerçekten dindar bir çift lazım yani. Şey de Tolkien da olması gerekmiyor yani, her şey mükemmel falan. Çünkü bu dizide böyle bir şey var yani, Kıvılcım'ı yazıyoruz, kadınların müdafisi kamu spotu olarak yazalım. Ertuğrul çok olgun davransın şimdi. Bu durumdaki en olgun davranış nasıl olur? İşte böyle falan. Yani bu troptan çıkarmak lazım biraz diziyi. Bunun içine sıkıştığı için bence içine soktuğu her karakter konusunda çok radikal ve abuk subuk kararlar almak zorunda kalıyorlar yani.
Bir de arkadaşlar, bence kendimizi görmek istiyoruz. Bizim gibi insanlar görmek istiyoruz. Hani dindar olsun, kendini çok bastırılmış böyle bir takım kalıpların içine sokmasın, eğitimli olsun, dindar bir erkeğe aşık olsun, evlensin, mutlu olsun falan istiyoruz. Ama başımıza geldiğinde de vereceğimiz tepkiyi merak ediyorum.
Ama böyle bir karakterin hayatında nasıl bir drama olabilir, onu da düşünmek lazım. Çünkü sonuçta bu dizi bir drama dizisi yani.
Ha, bizim hayatımızı sıkıcı. Mesela podcast'te olsun falan değil mi?
Şey, yorumlara Fidro dizi yazsın mı? Bu konudaki fikirlerinizi paylaşın lütfen. Yapım şirketlerine sesleniyorum buradan. Fidro'dan böyle gerçekçi, harika, dindar insanların aşıklarını anlatmasını isteyen bir dizi isterseniz lütfen bizimle iletişime geçebilirsiniz. Mail adresimizde.
İşbirliği
bu konu tekliflere çok açığım.
Bu arada gelebilir, biliyor musun? Şu aralar deli gibi böyle dizi yazma ihtiyacı var. Şey, deli gibi insan arıyorlar yani, deli gibi hikaye arıyorlar şu an. Bunun da sömürülmeye başlandığı bir noktadayız. O bakımdan da bunları konuşmayı önemli buluyorum yani.
Şey düşünseniz, Görkem yerine şöyle bir karakter yazılsaydı.
Soyundu, şu an şeye soyundu seni.
Hayır, Luna dedi ya, Luna. Alternatif evrende nasıl bir dizi Kızılcık Şerbeti yazardınız diye. Şimdi mesela Görkem gece hayatıyla gündüz hayatı farklı olan değil, başı örtülü bir kadın olsaydı.
Ama geceleri HBO izliyor.
Evet, HBO.
HBO'da mesela adult content karşısına geliyor. Çevirsem mi çevirmesem mi? İşte gözümü mü kapasam? Yok ya geçti zaten ben bunu düşünürken falan. Böyle iç sorgulamaları var mesela, tamam mı Görkem'in? Bir yandan başını ailesinin zoruyla kapamış. Ama bir yandan da 20 senedir zaten başı kapalı olduğu için onun kimliğinin bir parçası olmuş. Bunları böyle şey yapıyor. Açsam mı açmasam mı? Ama bu sorgulamaları yaparken de Ömer gibi savrulmuyor falan yani hani. Ya da Görkem'in şu anki versiyonu gibi savrulmuyor böyle. Bir yandan babasıyla abisinin o korkunç ataerkilliği onu baskıladığı için kendisini gerçekleştirmek istiyor. Bir yandan mesela onun babasıyla abisiyle sahnelerini artırabilirler. Başka bir şirkette mesela çalışmak için mülakata gidiyor olabilir. Yani financial bağımsızlığını kazanmak için finansal manada.
Sonra mülakatta ona köpek gibi davranırlarsa... Bu sefer de başörtüler öyle şeyler yaşamıyor falan. Artık başörtü problemi çözüldü falan diyen kitle var ya. Onlar için de bir sahne olur oraya yani.
Ömer'in şirketine mülakata girip Ömer'le o şekilde karşılaşıyor mesela.
Ama onlar kadın çalıştırmıyorlar. Ya mesela bak.
Sonra da maaş borcunu vermiyorlar.
Kadın çalıştırmıyorlar ya. Görkem'i, arkadaşlar Görkem'i CV'de erkek ismi zannetse mesela. Ki öyle zannettik yazarken de. Erkekle buluşacağını zannetmişti. Sonra karşısına Görkem çıkıyor Ömer'in. Ve Ömer diyor ki biz kusura bakmayın kadın çalıştırmıyoruz diyor. Sonra Görkem de diyor ki siz de kendinizi modern mi zannediyorsunuz Ömer Bey? Alın işte bu yaptığınız ne kadar korkunç. Ömer'i challenge ediyor. Ömer de bu kuralı değiştirmek için board'a gidiyor mesela. Yönetim kuruluna gidiyor. Al işte sana çatışma.
Kuvvetli bir alkış.
Bu bölümün adını koyabilir miyiz? Kuvvetli bir alkış diye.
Ben bir de bir şey düşündüm. Görkem'in sahnesinde düşündüm. O dağınık oda görmek istiyorum.
Alkolik falan olduğunu göstermek için dağınıklık kullanıyorlar. Benim hatırladığım. Yani o evde özellikle...
Ahlaki düşüklüğü göstermek için değil mi?
Evet yani ya da aile içi şiddet olan evlerde böyle bir dağınıklık olduğunu hatırlıyorum. Bence set dizaynını kolaylaştırdığı için böyle bir şey tercih ediyorlar. Ama bizim algımızda çok şeye yol açıyor bence.
Sistematik bir şey ya.
Yani bilinç altında onun gerçek olmadığını biliyorsun. Aynen. Yani iletişim kurulabilir bir hale gelmiyor. Yani dijitaldeki dizilerin çoğunu tutmasının çok muhteşem bir hikayesi olmasa bile aslında bu tarz teknik detaylarla çok çok alakası var.
Peki kapamadan önce son şey olarak Çimen ve Gökhan mevzusunu sormak istiyorum size. Bu konuda ne düşündüğünüzü. Çünkü benim söylemek istediğim iki şey var. Birincisi bu sahneleri izlerken aşırı tetiklendim. Yani beni bu dizide en çok rahatsız eden sahnelerden biri bu oldu. Çünkü Çimen'i oynayan kız gerçekten çok iyi oynamış. Yani o normalde çok akıllı gibi arkadaşına çıkma konusunda, aşklar konusunda akıl veren, böyle görmüş geçirmiş gibi davranıp karşısına onunla ilgilenen birazca yaşça büyük, zengin bir adam çıktığı anda böyle içinden son derece saf ve böyle tecrübesiz birisinin çıkması. Yani kendimi pis hissettim o sahneleri izlerken. Bu birincisi. İkincisi de kıvılcıma o kadar kızdım ki o sahneleri izlerken. Çünkü sen kalkıp dışarıda başkalarının kızını kurtarmaya çalışıyorsun. Kızına bir predator davranışı nedir? Bunu nasıl farkına varabilirsin? Buna dair bir şey yüklemiyorsun. Yani farkındalık kazandırmıyorsun. O yüzden kızılcımın dışarıda yapmaya çalıştığı tüm her şey benim gözümde çöp oldu. O Çimen'in o adama düşmesi sayesinde. Siz ne düşünüyorsunuz?
Aslında bununla ilgili ilk sezonun başında ciddi bir şey vardı. Kıvılcım'ın anneliği, öğrencilerine daha çok önemsiyor, kuralları daha çok önemsiyor. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Kıvılcım sürekli kuralları önemser, ilkelerini önemser. Çocuklarının psikolojisini ikinci plana atar. Onların güçlü olmasını daha çok önemser falan gibi, işte eğitimli olmasını gibi bir iyi bir anlatı vardı. Bize Kıvılcım'ı daha insan olarak gösteren aslında. Ve o kocasıyla bulamadığı, kocasının yanında bulamadığı şeyden dolayı romantik ilişkilere, insanlar arası ilişkilerdeki böyle incelikli şeylere dair iletişim kurmaya ne kadar kapalı olduğunu, kendi hayatında da, çocukların hayatında da, hatta doğayı Fatih'in kucağına itenin bu olduğunu gösteriyordu. İşte Fatih'in ona davranışları o zaman iyiyken ya da Pembe'nin kızım kızım demesinden daha böyle o evde merhamet bulacağını, iyilik bulacağını, farklılıklara rağmen yaşayabileceğini düşünmesine vesile olan aslında Kıvılcım'ın bu tutumlarıydı. Ama dizi bize bu hikayeleri anlatmayı bıraktı. Yani Kıvılcım'ı sadece böyle işte Ömer üzerinden romantik bir şey olarak gösterip hani birazcık yaralı kuş yani kamu spotu feminist ikon ve yaralı kuş arasına sıkıştırdı gerçekten. O yüzden sana çok katılıyorum. Ama bir yandan da hani bence dizi zaten Kıvılcım'ın çocuklarına bu konuda bir şey vermediğini bize gösteriyordu yani Çimen'in böyle bir şey vermesinden. Bu arada ben de çok kendimi kirli hissettim o şeylerde. Bunu da Gökhan'ı oynayan oyuncunun böyle gerçekten ya aklıma başka bir tabir gelmiyor. İsterseniz sileriz ama yani bir hani abdestsiz, şerefsiz bir adamı çok iyi oynadığını düşünüyorum. Yani böyle böyle gözleri ölü gibi psikopatik bir şeyi var. Yani kardeşine karşı da öyle, babasına gidip de böyle bunu evlendirelim falan. Yani çok çıkarcı olduğunu, hiç duygusal seviyede bir şey yaşamadığını iyi gösteriyor.
Evet arkadaşlar, şimdi bugün yayınlanacak olan bölümde bu Nursema'nın yanlışlıkla başını nasıl oluyor, sahneyi ben görmedim fragmanda ama yanlışlıkla saçını görüyorlar, değil mi? Bu mevzuyu konuşmak istiyorum biraz. Bu his. yani bunu nasıl işleyecekler? Çok merak ediyorum. Normalde hiç izleme gibi bir niyetim yoktu. Ay yanlışlıkla oldu deyip geçilecek mi? Yoksa biz bu olaylar olduğunda gerçekten ne hissediyoruz? Ve hani bu tarafı işlenecek mi? Bunu merak ediyorum. Ben de şahsen şöyle bir şey oluyor. Böyle bir panik atak gibi. Böyle bu şeylere ne deniyordu? Luna Park'larda bir taraftan bir tarafa savrulan.
Gondol.
Gondolda hani böyle düşerken gibi his var ya. Bu hani zorla başını açmaya zorlanmış hani bir insan olduğum için hani travmatik olarak mı böyle bir tepki veriyorum? Yoksa bunları hiç yaşamasaydık hani büyürken yine böyle mi olurdu bilmiyorum ama benim başıma çok geldi. Benim yanlışlıkla başımı çok açık gören insanlar oldu yani bu ve çok kötü bir his. Buna benzer başka bir his de sadece kendi özelini korumak değil, şimdi arkadaşlarının da özelini koruyorsun. Arkadaşının başını yanlışlıkla açık atıyorum işte telefonda fotoğrafı vardır. Birisinin yanlışlıkla eline geçer falan, o zaman yaşadığın his falan, o muhafaza üzerinden yaşadığın tepkiler falan. Şöyle çok garip bir şey oldu. Çok komik. Farah Zeynep Abdullah geldi ya bir bölüme Kızılcık Şerbeti'nde. Onu orada başörtülü gördük ya. Daha demin Kızılcık Şerbeti ile ilgili bir şeyler şey yapıyorum. Farah Zeynep'in açık fotoğrafını gördüm ve o panik hissini yaşadım.
Ya.
Çok tatlısın.
Ya bu söylediğin şey aslında ya önemli bir konu aslında. Ben de nasıl yansıtacaklarını bilmiyorum. Açıkçası Kızıl Goncalara da biraz belki izleyenler varsa şey yapabiliriz ama hani bu hikayeler anladığım kadarıyla yavaş yavaş bu şekilde bir sokulmaya başladı. Yani onda da var. Bunda da şimdi giriyor. Bir de sen şimdi kendi deneyimimiz dediğin için bazen aklıma şey geliyor. Hani evet, gerçekten çok rahatsız edici bir duygu. İşte yanlışlıkla mesela atıyorum başörtün geriye gitmiş ya da bir şeyler olmuş. İşte atıyorum spor yapıyorsun, başörtün biraz açılmış falan, farkında değilsin. Ya da başka tür şeylerle. Ya da mesela çok şey olmamış mıdır? Hani yemek yiyorsun, bir çikolata almışsındır, içinde alkol olduğunu fark etmemişsin mesela, yemişsin. Ya da işte ne bileyim bilmediğin bir jelatin varmış.
Ama işte
varmış.
Ondan farklı bir his yani. Mesela denizde yanlışlıkla başınız açıldı mı? Hani
yani.
O yani yanlışlıkla ben likör yemişim, yanlışlıkla günaha girdim gibi bir şey değil. Çok daha ötesi yani, böyle bir bilmiyorum.
Ekspoze olmak görüyor yani. Evet. Özellikle ev ortamında falan biri kapıyı cart diye açtıysa falan, yani olmam, o sırada beklemediğin biri bir şey yaptıysa çok kötü bir his oluyor gerçekten. Ben de aynı şey olduğunu düşünmüyorum ama sen az önce dedin hani ya. Çok pardon, bunu söyleyeceğim. Kızıl Goncaları ben izlemedim son 1-2 bölümünü daha. Ama hani anlattığın gibi ise şimdi bu dizilerde bunu gösteriyor. Hatta ben Görkem'in ilk başta bize iki taraflı şeyini gösterirken böyle bir makyaj yapışını falan gösterdiği bir sahne vardı. Gerekli bir sahneydi. Yani o aslında saçlarıyla dışarıda var olmayı ne kadar önemsediğini gösteren bir sahneydi. Ama bir zahmet bu başı açıkken yakalanan ya da başı bir şekilde istemediği şekilde açılan kadının da pornosunu, saç pornosu görmek istemiyorum arkadaşlar. Yani bu çünkü pornografik olması için illa çıplaklık içermesi gerekmiyor. Orada duygusal bir şey var. Yani yasak, mahrem hissedilen bir şeyin ihlal edilmesi üzerinden. Yani ruh haline insanı tecavüz eden bir pornografik yaklaşım ve kamera hareketi ve yorum bence çok yanlış hissettirir ve politik olarak da yanlış olduğunu düşünüyorum. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Hani şu an Nursema sahnesi bana öyle gözükmedi. açıkçası. Daha böyle yaşanabilir bir şey gibi geldi. Ama o hissin anlatılacağını, ya Nur Sema'yı şu ana kadar bu konularda iyi yakaladılar diye düşünüyorum. Birazcık gösterecekler bence ama Rüzgar sırf saçını gördü diye Nur Sema ile ilgilenmeye başlarsa gerçekten sinirlenirim.
Biz biraz arkadaşlar, öyle bekliyoruz.
Ya şöyle bir durum var. Çok güzel anlattın. Bunu belki ekranda görmeye çok alışık olduğumuz için böyle yorumluyoruz ama çünkü böyle Hollywood'da da falan yanlışlıkla saçları açılıyor falan, aşık oluyorlar kadına falan. Bunu görmeye alıştık ama bunun gerçek deneyimi, atıyorum doğayı sevmeyen biri var. Sonra doğa yanlışlıkla üstünü değiştirirken çılçıplak doğayı görüyorlar. Sonra doğaya aşık oluyorlar. Şimdi bu romantik bir sahne değil. Bu taciz yani. Hani doğanın o sırada öyle görünmesi. Travmatik bir olay. Ve bunun üzerinden romantizm yapamazsınız. Dolayısıyla orada başı açık yakalanan bir kadının yaşadığı şey romantik bir şey değil yani. Hani bilerek yapıldıysa taciz, bilerek yapılmadıysa da ona yakın bir şey yani. Hani.
Ben bununla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Siz katılır mısınız bilmiyorum ama ben bu hissi üzerine tabii bayağı düşündüm. Ve sanki, ya şimdi ben küçük yaşta başımı örtmeye karar verdim. Yani 12 yaşındaydım ve işte kaç yıl olmuş? 18 yıl olmuş yani. Dolayısıyla çok farklı şeyler, döngüler içerisine giriyor insan duygusal olarak. Şey hissediyorum. Daha küçük yaşta başını örtmüş ve okul çağlarında olduğu için başını sürekli açmak zorunda kalmış olmak. Ya da bu olmasa bile insanlar kazara yakalandıklarında sanki daha büyük bir tepki veriyorlarmış gibi. Ben de yaşım büyüdükçe bu tarz kazalara karşı duyduğum o gerçekten böyle hani batma hissi, yani şeyin suyun içerisinde batma diyeyim yani hissi, daha yani başa çıkılabilir, kötü iyi demeyeceğim ama yani daha başa çıkılabilir ve daha böyle şeyin, Süreyya'nın az önce dediği gibi hani ay likörlü çikolata yemişim, Allah iyiliğimi versin, şu çok kötü oldu falan gibi bir yere daha kolay geldi gibi hissediyorum. Bu niye önemli derseniz, işte hani çeşitlilik falan, bunları konuşurken aslında insan hayatında hani tesettür kararı nerede duruyor? Çünkü mesela 35 yaşından sonra, 40 yaşından sonra ya da emekli olduktan sonra başını örten birinin gerçekten biraz daha görünmesiyle ilgili daha rahat olduğunu görüyorum. Yani bu bir eleştiri değil bu arada. Psikolojik olarak daha rahat bir yerde olduğunu görüyorum. Yani birazcık daha böyle hani işte yaşça küçük, kendinden 20 yaş küçük birinin saçını görmüş olmasını çok önemsememek gibi bir şeyden bahsediyorum yani.
Hani. Şununla ilgili olabilir mi sence? Biz çünkü başımızı örttüğümüzde aşağı yukarı aynı yıllar, yani 2007-2008 dönemi. Facebook falan yeni çıktı ve dolayısıyla bizim hiçbir fotoğrafımızın, mesela sosyal, benim hiçbir açık fotoğrafım sosyal medyada yok mesela. Hani bununla ilgili de bir şey olabilir mi acaba? Hani bilmiyorum.
Ben yaşla ilgili
mi
olduğunu düşünüyorum. Anlıyorum dediğin, evet. Ama bence o böyle mahremiyet duygusunu oturduğu birçok küçük yaşlar var. Hani böyle işte çocukların vücudunu tanıdığı falan. Bir de böyle vücudunla ilgili, kıyafetlerinle ilgili kararlar verdiğin, işte lisede, üniversitede falan, daha böyle kendi arkadaşlarına ya da karşı cinsle ya da sokakta hiç tanımadığın insanın yanında nasıl giyineceğine dair daha böyle kimlik duygusu taşıyan kararlar var. Bu illa tesettürlü olmakla ilgili bir şey değil. Bence hani o yaşların kararı olan bir şeyde bunun ihlal edilmesi hissi insana da daha büyük bir, hani belki dinleyenler ya bunda abartılacak ne var, bu kadar alt tarafı kazara bir saçınızı gördü diye bir şey olmaz, hani bunu çıplaklıkla niye örneklendiriyorsunuz falan diyebilir diye bunu söylüyorum. Hani
şu an çok özel bana, bir şey paylaşıyoruz arkadaşlar.
Bana, evet, hani bana böyle bir şey var.
İtiraf ediyoruz yani, aslında yani. Ama bir şey soracağım. Peki, burayı kesebiliriz istersen. Yani son zamanlarda bunu yaşadın mı? Çünkü şu an çok olgun karşılayacakmışsın gibi anlatıyorsun ya. Ben de olsam böyle anlatırdım. Ama yakın zamanda böyle bir şey yaşadım ve böyle şu an göğsümü böyle aşağı doğru çekiyorlarmış gibi bir vücudum o tepki benim hala veriyor. Ben bunu itiraf edeceğim yani. Hani böyle tepki vermeme şaşırıyorum ama veriyor yani. O yüzden soruyorum.
Yaşamadım ama şöyle bir değişim olmuş olabilir. Yani 18 yıl içerisinde ben hani saçımın bir teli görünürse cehenneme gideceğim falan gibi bir nokta, yani öyle düşünmüyordum ama hani onun o mahremiyete öyle bir şey atfetmekten biraz daha, yani örtünün, ya bu arada görüntümde hiçbir değişiklik yok, onu söyleyeyim de şimdi şey bonesini çıkardım muhabbetine dönmesin olay. 18 yıldır aynı görünüyorum ama mesela hani başörtümün kaymasıyla şeyle ilişkin birazcık daha başörtünün fonksiyonunu yapıp yapmadığıyla ilgili yaşıyorum suçluluğu. Anlatabiliyor muyum? Yani öyle bir değişim olduğu için bu yorum yaptım. Ama kazara bir şey olması mevzusu orada işte sorumlulukla da alakalı bir şey. Yani ben yapmam gerekeni yaptım mı? Biri mi ihlal etti? Biri mi kapıyı çalmadı? Biri mi bir şey oldu falan? Benim başıma bu olaylar geldiğinde başörtümü çıkarmak zorunda kaldığım bir dönemde mesela işte başörtülüyken beni görmesi gereken birinin o ortamda beni bir anda değiştirirken yakalaması falan gibi şeyler çok daha kötü hissettiriyordu. Çünkü bunları niye yaşıyorum yani? Niye? Neden şu an ben zaten burada bununla ilgili bir şey yapmıyor olmam gerekiyordu. Niye bu başıma geldi gibi bir korkunçluk da var. Sadece demek istediğim şey şuydu. Hani şu anda algın karşılarım gibi değil. Yıllardır bu kararı vermenin bir sonucu olarak biraz daha bununla ilgili farklı farklı hislere kavuştum. Ama o zaman o çok daha büyük bir kimlik meselesi ve daha büyük bir mahremiyet meselesiydi sanki. O yüzden yaş da burada bir faktör olabilir mi acaba? Hani gelişimimin bir parçasıydı yani tesettür. Bunu demek istedim aslında.
Bir de ben sana hak veriyorum ama ben sana hak veriyorum ama rasyonel tepki olarak öyle. Ama benim bedenim tepki veriyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Benim bedenimin verdiği tepki o değil yani.
Peki bu bana biraz şeyi de düşündürdü bu tartışma. Yani benim verdiğim işte bu likörlü çikolata bilmem ne örneğini. Yani şöyle bir fark var sanırım. Çünkü normalde aslında bakarsan her ikisine de benzer tepkileri vermemiz lazım. Çünkü aslında bazı kuralların ihlal edilmiş olma şeysi var. Hani durumu var. Ve vicdan olarak mesela daha şey hissedebilirsin. Yani ikisinde de açıklayayım önce girmeden önce. İkisinde de
kafaları sallıyoruz, panik oldu.
Evet, bekleyin. Yani vicdanen ikisinde de yani mutsuz hisseder insan. Hani neden bu böyle oldu, başıma geldi. Şimdi
suçlu hissetmiyorsun ama suç değil bence orada hissedilen şey.
Bir açıklayayım.
Hani kötülük, kötü hani mutsuzluk var ama hani suç değil bence o.
Bir açıklayayım. Şimdi şöyle, ikisinde de şimdi birisinde kendi yaptığın bir davranış var. Mesela farkında olmadan bizde mesela çünkü farkında olmadan bir şey yaparsan içinde atıyorum pork varmış, domuz jelatini varmış bir şey olduğu zaman bunun aslında çok büyük bir problem olmadığına dair. Çünkü bilinçsiz yapılan bir hata olduğunu bildiğimiz için kendimizi o kadar yargılamıyoruz. O yüzden hani bu konuda belki biraz daha az ya da bir dahakine daha dikkatli olacağım, özellikle içeriğine bakacağım diye düşünüp kendimizi affetme ihtimalimiz ve Allah'la olan ilişki ile ilgili bir şey olduğu için kendini belki düzeltme yoluna daha gidebilirsin. Ama diğerinde böyle kendi kuralların yani belli bir şey uygulamaya çalışıyorsun belli bir inanç sistemi içerisinde. Sonra başka bilmediğin birisi bunun içerisine giriyor ya ve hani korumaya çalıştığın bir şey sanki birisi çalmış gibi hissediyorsun. Belki o yüzden de sanki böyle kendine mahrem olarak ya da ailene mahrem olarak sakladığın bir şey açığa çıkmış ve çalınmış gibi hissettiğin için bence daha çok tepki veriliyor diye düşünüyorum.
Bak çok güzel bir yere geldin. Demek istediğimi daha iyi anlatacağım bir yere geldin. Aslında hiç ya ömrüm boyunca hiç kimseye söylemek iyi düşünmediğim bir şeyi şu an söyleyeceğim. Yanlışlıkla pork yedim.
Yemişsindir. Yurt dışında yaşamışsın yemişsindir yani.
Ve evet, böyle yanlışlıkla olduğu için tabii ki de şey yapmıyorum. Hani keşke daha çok dikkat etseydim. Bu nasıl başıma gelir falan. Çok üzüldüm. Ama hani böyle aşırı vicdan azabı hani böyle hala kahrolmuyorum. Ama fark ettiğim anda öyle bir midem bulandı ki. Ya o gün ağzıma hiçbir şey atamadım. Onu demeye çalışıyorum. Yani o bedenin verdiği tepkiden bahsediyorum. Şu an bile midem, yani düşününce midem bulanıyor. Bunu podcast'a bırakmayabilirim arkadaşlar.
Ben o zaman yanlış mı anladım sizi? Siz şey demiyor muydunuz hani sanki yani bu likörlü çikolata yemek o kadar bununla karşılaştırılabilecek bir şey değil. Diğeri çok daha ağır yaşadığımız vücudumuzun tepki verdiği bir şey dediniz diye anladığım için bunu ayrıca açıkladım. Ben
ya zaten anladım. İkisi farklı fikirdeler. Servetli Luna'nın ikisi de aynı şeyi demiyor galiba yani.
Evet ben Servet'le aynı sebepten başımızı sallamadığımızı fark ettim şu an. Ben şunu diyecektim. Aslında pork örneği güzel oldu. Çünkü bence arada bir yerde duruyor likörlü çikolatayla aynı şey değil o da. Bedenle ilgili bir ihlal olduğu için, bedensel kimlikle ilgili, bedenin ne kadarını paylaştığınla ilgili verdiğin kararla ilgili bir şey olduğu için çok daha intimate, çok daha yakın. Dolayısıyla o ihlal daha büyükmüş bir şey. Şimdi diyeceksiniz ki likörde de bir şey yiyorsun ama hani çikolatanın seni sarhoş etmeyeceğini yani o böyle şey alkolle ilgili yasaklarla direkt ilgili bir şeyden ziyade takvayla ilgili bir şeyi kırıyormuş gibi. Yani senin hassasiyetini, sen o şeyi niye okumadın ya da sana getiren niye buna bakmadı falan gibi bir sorgulamaya yol açtığı için, yani hani oradaki ya bu tüh bu çok kötü oldu hissinden farklı bir şey. Pork'ta da bize yani büyürken ya da hani bu yasak niye var diye anlatılırken domuz etinin niye hani ne kadar pis bir şey olduğunu, ne kadar kötü bir şey olduğunu duyarak büyüyorsun ve orada da bedenine bunu al, yani yemek hani pislik yemek gibi bir şey yani bu birçok Müslüman için. Hani alkol birazcık daha şey gibi geliyor bana. Yanlışlıkla tükettiğinde sana bir zararı yok ama yasak bir şey yaptın. Allah'a karşı tüh gibi oluyorsun yani ve haberim yoktu. O zaman sorumlu değilim gibi bir yere varıyorsun. Hani bunların hepsi bence bedensel olarak yaşadığın ihlal duygusunun farklı, yani bir skala içerisinde verdiğimiz tepkiler yani. Ve tesettür meselesi birazcık siyasi boyutu, travma boyutu ve ya, hani özellikle küçük yaşta bu konuda verdiğin kararlı yaşadığın ilişki, ailenin bu konuya verdiği tepki falan. Bunlarla ilgili boyutu çok daha dallanıp budaklandırıyor o hissi demek istedim aslında.
Ya bence şimdiye kadar değinilmeyen bir nokta da, yani ben hem pork yemekle yanlışlıkla hem likörlü çikolata yemekle yanlışlıkla başının açılması ve başkasının seni başörtüsüz görmesi arasında fark olduğunu düşünüyorum. Yani en azından herkes için değilse de benim açımdan böyle tecrübelerde bir tanesinden başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor gibi hissetmeme sebep olan şey, yani başım açık yanlışlıkla görüldüğümde bir sürekliliğin bozulmasıyla alakalı bir şey var. Şimdi mesela
Servet diyor ki pork yedin mi hiç kaynar su vardı diye.
Hayır, yani herkesin vereceği tepki farklı ama ben kendi adıma şunu söylemek istiyorum. Yani mesela birisi benim başörtülü olduğumu bilmeden yanlışlıkla benim başımı açık görseyle başörtülü olduğumu bilen birisinin yanlışlıkla başımı açık görmesi arasında fark var. Rastgele birisi beni bir anlığına başörtüsüz görse ve bir daha o kişi görmeyecek olsam, bir daha o kişiyle başörtülü bir şekilde iletişim kurmaya devam etmeyecek olsa, o zaman onu belki daha böyle ya işte yanlışlıkla oldu, hani elimde değildi falan gibi böyle üstünü kapatabilirim. Ama
kargo gelince falan mı mesela kapıyı açtın
kargo,
yanlışlıkla
aynen,
falan.
Aynen, mükemmel bir örnek. Kargo getiren çocuk başımı açık görse mesela belki hani birazcık üzülürüm. İki tane estağfurullah çekerim hani biter falan, ama yani beni başörtülü olarak toplumsal varlığımla kabul etmiş bir erkeğin namahrem olarak hayatımda var olmaya devam eden, yani bu bir aile bireyi olabilir, akraba olabilir, bir arkadaşımın eşi olabilir, düşünsene yani ne kadar o adamla o şekilde konuşmasını şimdiye kadar ve o seni o şimdi böyle görüyor. Ama yarın diğer türlü görmeye devam edecek. Yani bu şeydeki kırılma, gerçeklikteki kırılma çok çok daha rahatsız edici bir şey. Bence bununla alakalı yani.
Bu yüzden
bununla alakalı o tepkilerimizin çok visceral ve şey olması.
Bu yüzden de Görkem karakterinin, Kızılcık'a bağlayacağım müsaadenizle, bu kadar Ömer'i görünce verdiği tepkiler, kendine şimdi böyleyim, bazen böyleyim falan, sanki bunu yaşarken hiçbir zorlanma olmuyormuş gibi. Üstelik orada tabii bir gece kulübü falan alemcilik detayı da var. Yani her başörtüsünü çıkaran kadın ya da başını örtmek istemeyen kadın böyle bir hayat yaşamak da istemiyor yani sonuçta. O da öyle bir önemli bir detay bence. Hani o yüzden bu bedensel tepkilerle hiç yüzleşmesi gerekmiyormuş. Bunu hep yapıyormuş. Yani Dubai'den yeni gelmiş ama Türkiye'ye alışması böyle yapıverince kolay olmuş falan gibi bir tavır olmasını sinir bozucu buluyorum. Yani ben içimde hallettim, bu kadar kolay hallediliyor gibi bir şey yani. Bu bana garip geliyor yani. Çünkü birçok örnekte mesela öyle ortamlarda başörtüsü olmadan olmak isteyen kadınların örneğinde tarafları birbirinden uzak tutma, birbirinden haberdar olmama, yani ya da başını örttüğünü ya da başının açık olduğunu söyleme. Mesela başörtüsünü açmak zorunda kalmış biri de ben öyle çok biliyorum yani başörtüsü yasağı varken sınıf arkadaşları hep kendisini açık gördüğü için dışarıda başörtülü olduğunu saklayan çok kadın vardı yani mesela. Sanki şey yani bu iki dünyadaki dediğiniz o kimlik kırılımını çok böyle ölemesine bir şeymiş gibi, yani böyle bireysel özgüvenle hallolacak bir şeymiş falan gibi gösteriyor olması benim biraz sinirlerimi bozdu gerçekten de.
Bir de şunu da altını çizmek lazım. Bence başörtülü pek çok kadın, yani Türkiye'de sosyal hayatın nasıl düzenlendiğiyle alakalı olarak durmadan birisi beni başım açık görecek ansiyetesiyle yaşıyor. Çünkü bize sunulan, yani başörtüsüz şekilde var olabileceğimiz alanlar o kadar kısıtlı ki, başörtüsüz bir şekilde arkadaşlarınla sosyalleşmen, başörtüsüz bir şekilde ne bileyim yemek yiyip içebilmen vesaire falan o kadar zor ki, bazen pek çok durumda insanlar, özellikle hani böyle daha geniş ailelerin olduğu durumlarda, yatak odasından çıkarken başörtüsünü takıyorsun, banyoya yürüyorsun, banyoda başörtünü çıkarıyorsun, duşunu alıyorsun, banyodan çıkarken bornozla dahi çıkamıyorsun bazen o banyodan. Yani böyle ufak bir alana hapsolmuş birisi durmadan başörtüsünün ihlal edileceği ansiyetesiyle hep yaşıyor ve hep o eşarp yanında. Yani bizden beklenen şeyle bize verilen, sunulan imkanlar o kadar birbiriyle bağlantılı değil ki. Belli bir yaştan sonra sen kendi evine çıktığında, bu evlenerek olabilir, öğrenci evi olabilir vesaire, çok daha rahatlıyorsun. Çok daha alanın açılmış oluyor. Çok daha başörtüsüz kenki halini çeşitlendirebiliyorsun. Yani bir de böyle hani babalarımızın yanında nasıl giyineceğiz edeceğiz falan gibi bazı kaideler de vardır ya böyle. Yani pek çok kız saçını, başörtüsünü çıkardığı zaman ne gibi bir modele sokacağını dahi o 18 yaşından önce bazen tecrübe edemeyebiliyor yani hani. Neyse, bu konular çok çok su götürür ama böyle de bir parantez açmak istedim.
Geçen Kızılcık Şerbeti bölümümüzden önce bunu konuşsak mı konuşmasak mı falan, hepimizin olduğu bölümden bahsediyorum. Hatırlıyor musun, size bir mesaj atmıştım. Kuaföre gittim, artık Kızılcık Şerbeti konuşmaya hazırım diye. Bu mesajı hatırlayan var mı? Çünkü kuaföre gittiğimde şöyle bir şey yaşadım. Kadın bana evde de başını örtüyor musun diye sordu. Ben de niye örteyim ki falan dedim. Ondan sonra hani belki kayınpederinle yaşıyorsan falan dedi. Kayınpederin yanında da başımı örtmem gerekmiyor. Hani yaşamıyorum ama dedim falan. Ve böyle hani şeyi fark ediyorum yani. Hani biz bazen bu örnekler de var gerçekten, böyle tanıdığım kayınpederin yanında başını açmasına izin vermeyen gelinin falan, böyle değişik değişik aileler var.
Dediğim, ben hani, çok zorlandım arkadaşlar. Ben hani öyle kolay bir şey değil, öyle lay lay lon bir şey değil yani kayınpederin yanında başını açmak.
Ama bazı aileler de gerçekten izin vermiyorlar.
Evet, bu bir tabu. Yani ve mesela bu Allah'ın buna izin vermesinde, mesela bahsettiğiniz geniş aile pratiklerin çok yaygın olduğu bir toplumda yaşıyoruz. Yani o dediğin o alan kısıtlılığı meselesi ve dediğin kıyafet çeşitlendirmesi meselesi, yani hani işte ne bileyim, kendi çekirdek ailende giydiğin kıyafeti işte erkek diğer aile üyelerinin yanında, işte kardeşinin, babanın yanında falan giyemiyorsun mevzusu. Hani bu
ya
biraz,
bunu da şeye bağlamasınlar insanlar lütfen. Yani hani işte evlenir evlenmez başörtülü kızlar evde mini etekle dolanıp fantezi yapıyorlar falan. Hani böyle çok çok
hayır,
çok böyle bazı şeyler var ya, ondan bahsetmediğimizin altını çizmek
öyle,
istiyorum
evet,
yani.
Öyle
hani
de yadırganıyorsun ama. Bazısı şey, babasının yanında kısa kollu bile giymeden büyüyor mesela, örnek. Ondan sonra ama hani tabii ki de eşinin yanında kısa kollu da askılı da giymek istiyorsa giyiyordur gibi bir şeyden bahsediyorum yani. Ya da böyle pijama, dar pijama giymiyordur, işte bol pijama giyiyordur falan gibi bir şeyden bahsediyorum. Neyse, çok fazla bugün mahrem konuştuk ama
bir şey diyeceğim, dur. Daha demin Hikmet Hanım anlatırken aklıma şey geldi, o sıcak buharlı banyoda full giyinme zorunluluğu.
Evet, çok, ben de o acıyı derinliklerinde hissettim ya.
Şey şakaları olur ya, bu Leyla ile Mecnun'da böyle duş perdesi ıslak ıslak vücuduna yapışsın, ıslak terliğe bas falan gibi, böyle iğrenç duygular. Onu hatırlattım ya. İşte.
Evet. Yani şey,
bunlar yokluğundan bahsediyorduk. Çok yaygın diyordun. 70
evet,
defa böyle.
Evet, çok yaygın. Mi? Hani şey gibi zannediliyor. Mesela konuyu çarpıtmak istemiyorum da, böyle kadınların mescitlerde salak salak, böyle mescit bile demeye dilimin varmadığı yerlerde namaz kılmasını bekleyen, caminin dışına kadın mescidi yazıp küçük bir kulübe koyan falan zihniyet bazen böyle abartıyorsunuz getiriyor biliyor ama bu bizim hayatlarımızın her anında biz kendimize alan açmadığımız sürece ya da işte hasbelkader evlenirken şey yaparken böyle çok tırnak içinde açık fikirli falan bir ortama ve hatta sınıfsal olarak imkanları yüksek bir ortama denk gelmediysen çünkü evin odanın alanın olması birazcık da imkanla alakalı bir şey. Yaşanılan bir sıkıntı ya tamamen sınırların hiç düşünülmediği sürekli ihlal edildiği böyle sürekli kendini anlatmak zorunda kaldığın bir durumda kalabiliyorsun ya da senin yaşadığın sınırları böyle hani Allah'ın koymadığı kurallar üzerinden daha da daraltmaya çalışan falan bir saçmalığın içerisine çekilebiliyorsun. Bu bir problem yani ve birazcık bizim bunları da anlatasımız varmış diye düşünüyorum. Nereden nerelere geldik hani başı açık yakalanmanın da bununla alakalı kesinlikle bir yanı var.
Evet, toparlayalım artık.
Evet arkadaşlar, ben açıkçası...
Ya bir dakika. Hayır. Konular geliyor aklıma.
Hayır, ne geliyor lan?
Ama Kızılcı'yı bir daha konuşamayacağız, o yüzden söylemek istiyorum.
Allah, ben ne zaman dedim? Tamam hadi.
Ya mesela Mihri dedik ya, Mihri'nin şey yaşamasını istiyorum ya, lisede ya bu kız. Hatta Mihri'den de küçük bir kız yazın, tamam mı? Dindar bir kız. Okulundaki dindar bir erkeğe aşık olsun. O dindar erkek de o kıza aşık olsun. Sonra da bunlar birbirlerine aşık oldukları için suçluluk duysunlar. Mesela bunu izlemek istiyorum bu gerilimi.
Bu dizi o dizi değil hayatım. Öyle bir sorun var işte. O diziyi biz yazacağız. Fidro yapımcılar iletişime geçsin diyorum. Bak ucuz tarife. Öğrenci çalıştırıyorlar. Gerçi öğrenci değil artık arkadaşlarımız. Hoca statüsüne geldiler. Onu da not düşeyim. Tebrik ediyoruz kendilerini. Bence o dizi bu dizi değil. Ben bunu Kızılcık Şerbeti'nin artık yapmasını istemiyorum.
Bir şey soracağım, siz söyleyeceğim. Şimdi ben başta bir ara çok gaza gelip Mihriye aşık olsun Mete Han falan diye bir şeyler söylediğim noktada sanırım ağzından şöyle bir şey çıktı işte, Mete Han Mihri'yi başı açık görsün falan gibi böyle bir şekilde. Orayı bunları söyledikten sonra o kadar yani ton def bir yer ki orayı ben silin. Hani ben böyle bir çok gaza gelmiştim, Mete Han onu ciddiye alsın kadın gibi görsün falan diye, ama sonra konu nerelere geldi. Yani onu silelim bence.
Doğru, orada konu
şey. Peki bunu ama bunu şu şekilde açıklayabilirsin. İstersen yani şans yani şey... Opsiyon olarak söylüyorum. O sırada sen o cümleyi kurarken biz de o moddaydık. Çünkü bu bir yerleşmiş bir Hollywood sahnesi. Ve biz bile bu konuyu düşünmemiştik şu ana kadar. Anlatabiliyor muyum? Yani çünkü o karikatür yani. Ekranda olan bir şey gerçeklikle bizimle alakası olmayan bir şeydi. Ya evet. Ama şimdi...
Öğretilmiş bir şeydi yani. Anlatabiliyor muyum? Çok yerleşmiş bir şeydi.
Evet ama şimdi o kadar vulnerable olduk ki zaten bu bölüm konuş. Şimdi okay. Bunu tekrar açıklayıp daha da fazla vulnerable olmak istemiyorum açıkçası. Ama şöyle güzel ahlaki bir duruş sergiledik son bir yarım saattir. Onu bozmayalım şey istiyorum.
Sen o cümleleri söylerken muhtemelen biz de katıldık falan. Orada neleri kesebiliriz emin değilim yani.
O zaman şu konuşmayı komple... Bence şu konuşmayı komple tutarsak sıkıntı olmayacak. Bence hiçbir şey kesmeyerek buna çözüm bulabiliriz.
Ama bu kendimi ben yoktum, şu anda şey
o yüzden
hissettim.
Katılmadım ben falan diye
kendim. Tutalım diyen kızım. Bak ya.
Ama bir şey diyorum, hakkı diyemeyeceğim. Ben ne zaman keselim desem Luna tutalım diyor. Luna'nın ben şu ana kadar keselim dediğini duymadım.
Ben içeriğin hakkının yenmesini istemiyorum. Ben hep vulnerable olalım. Hep böyle bizim en çiğ halimizle görülelim. Ben bunu istiyorum. Ben dizilerden de bunu istiyorum. Fidro'dan da bunu istiyorum. Kendimden de bunu bekliyorum. Allah'ım ben ne kadar iyi bir insanım.
Kuvvetle alkışlıyoruz öyle miydi? Hadi kapatalım.
Evet, bir alkış.
Kuvvetli bir alkış. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Haftaya 20'li yıllarımızı anlatacağız değil mi sanırım?
20'li ya, yaşlarımızdan bahsedeceğiz.
20 yıllar mı?
1920'lerden bahsedeceğiz.
Bizim 20'li yıllarımız.
Ya böyle de çok yaşlı durmadık mı böyle söyleyince de.
Ay 30'uma 15 gün kaldı, çok heyecanlıyım. 15 değil 20 gün kaldı.
Evet, gerçekten. Servet'in
krizlerdeyim arkadaşlar.
Evet, bu kaosa son veriyorum arkadaşlar. Sizinle konuşmak çok keyifliydi. Kızılcık Şerbeti'ni muhtemelen bir daha konuşamayız ama bu bir yaz hali oluşturuyor bende. Çünkü sadece sizinle konuşması bile çok bence güzel bir tecrübe. Ben şahsen arada tabii ki de merakımı gidermek için izlemeye devam edeceğim. Hızlı mızlı bir şekilde. Sizi çok seviyorum. Dinleyicilerimiz lütfen biz bu kadar yani savunmasızlıkta kendimizi üçe beşe katlamışken güzel yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Show notlarına...
Ciğerimizi size açmışken ona hançer saplamayın diyoruz yani şu an size.
Aynen ve show notlarına da bu bölümü seven arkadaşlar için ve yeni dinleyicilerimiz için daha önce buna benzer çektiğimiz bölümleri de ekleyeceğim. Oraya da göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Hoşça kalın.